Ayrım 9, sayfa 130. Kendini tanıma, kendini açma, dönüt. Şekil 6'nın 1'i. Kendini açma ile kendini tanıma ilişkisi. Dersine girdiğim sınıfların birinde öğrencilerimin derse pek katılmadığını fark etmiştim. Sorduğum sorulara yanıt vermekten korkuyorlar ve herhangi bir konuda kendi görüşlerini ifade etmekten kaçınıyorlardı. Bu durum beni çok rahatsız etmişti. Bir gün bu sıkıntımı sınıf ile paylaşmaya karar verdim ve sordum. Çocuklar, neden derse katılmıyorsunuz? Neden sorularıma yanıt vermiyorsunuz? Bunun üzerine öğrencilerden birisi bana, benim için son derece önemli olan bir dönüt verdi. Hocam, sizden korkuyoruz çünkü çok sert bakıyorsunuz. Yukarıdaki örnekte kendini açma, dönüt, kendini tanıma ilişkisi açık ve net bir şekilde belirtilmektedir. Beni rahatsız eden bir durumu, öğrencilerin derse katılmamaları, öğrencilerimle paylaştım ve öğrencilerden benden çekindiklerine ilişkin bir dönüt aldım. Dışarıdan bakıldığında çok sert bir izlenim verdiğimi anlamış oldum. Tabii bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için kaynağın kendisini doğru ve uygun bir biçimde açması, dönüt almaya hazır olması ve aldığı dönüte karşı açık fikirli olması gerekir. 4. Kendini açma daha güçlü ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Sağlıklı ve uygun bir biçimde kendilerini açan kimseler arasında daha sağlıklı insan ilişkilerinin gelişme olasılığı yüksektir. Çünkü duygu ve düşüncelerin açık ve net bir biçimde paylaşılması kişilerin birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur. Burada önemli olan nokta, kişilerin kendilerini açarken duygu ve düşüncelerini doğru olarak aktarmalarıdır. John Powell, kim olduğumu söylemekten Niçin Korkayım isimli kitabında şunları söylemektedir. Açık ve dürüst olmayan ilişkilere dayalı olan dostluklar, bir kuran bir kişi, bu ilişkiyi kuma üzerine inşa ediyor demektir. Böyle bir ilişki zor zamanlarda asla ayakta duramaz ve her iki tarafta bu ilişkiden bir fayda sağlayamaz. Johari penceresi, kendini anlama. Kendini açma sürecini anlamanın ilk adımı belki de Johari penceresi modeline bakmak olacaktır. Aşağıdaki şekil 6'nın ikisinde verilen Johari penceresi, Joseph Luft ve Harry Ingram tarafından geliştirilen ve insanların kendilerini anlamalarına yardımcı olan bir modeldir. Johari penceresi, insanların kendilerine ilişkin her şeyi bilemeyecekleri sayılısından hareket eder. Kendimize ilişkin bildiklerimiz ve bilmediklerimiz vardır. Yine çevremizdeki diğer kimselerin bizim hakkımızda bildikleri ve bilmedikleri vardır. Bu sayıltının daha iyi anlaşılabilmesi için biraz somutlaştıralım. Kendimize ilişkin mevcut olan tüm bilgileri bir sandığa koyalım. Bu sandığın içindeki her şeyi bilmemiz mümkün değildir. Sandığı dikey olarak ortadan ikiye bölelim ve birinci kısım sol taraf kendimize ilişkin bildiklerimizden, ikinci kısım sağ taraf ise bilmediklerimizden oluşsun. Şimdi bu sandığı enlemesine ikiye bölelim. Üst kısım başkalarının bize ilişkin bildiklerinden, alt kısım ise bilmediklerinden oluşsun. Böylelikle bize ilişkin tüm bilgilerin bulunduğu sandık dört parçaya ayrılmış oldu. Bu dört parça Joyer penceresini ortaya çıkarmaktadır. Başkalarınca bilinenler, başkalarınca bilinmeyenler, kendinizce bilinenler, açık, gizli, kendinizce bilinmeyenler, kör, karanlık. Şekil altının ikisi Joyer penceresi. Joyer penceresinin dört çevresi. Joyer penceresi bizim çevremizdeki diğer kimselerle iletişimimizi etkileyecek nitelikteki dört tür bilgiyi tanımlar. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi bu dört tür bilgi kendimize ilişkin bildiklerimiz ve bilmediklerimiz ile başkalarının bize ilişkin bildikleri ve bilmediklerinin kesişimi ile oluşur. Joyer penceresinin dört çerçevesi bulunmaktadır. 1. Açık, 2. Kör, 3. Gizli ve 4. Karanlık, bilinmeyen. Joyer penceresinde bulunan bu dört çerçeve birbirleriyle etkileşim içerisindedir ve aralarındaki sınırlar statik değildir, dinamiktir. Başka bir deyişle bir çerçevenin genişlemesi diğerinin küçülmesine neden olmaktadır. Bu dört çerçevenin ne tür bilgiler içerdiğine bakalım. Açık alan. Açık alandaki bilgiler hem kendimizce hem de başkalarınca bilinen bilgilerden oluşmaktadır. Uzun süre birbiriyle iletişimde bulunan kimselerin açık alanı genişler. Yıllardır arkadaşlık yapan kimselerin de açık alanları geniştir. Yalnız bu alan sadece insanların uzun süre bir arada olmalarıyla genişlemez. Bu alanın genişlemesi, insanların kendilerini açmaları ve aldıkları dönütlerle kendilerini tanımalarına olanaklıdır. Sağlıklı bir insan ilişkilerine sahip olmak istiyorsak, bu alanın mümkün olduğunca geniş hale getirmek zorundayız. Bu alanın genişlemesi, daha önce de belirtildiği gibi diğer alanların, yani kör, gizli ve karanlık alanların küçülmesine neden olur. Açık alanı genişletmek isteyen bir kişinin başvuracağı iki yol bulunmaktadır. 1. Kendini çevresindeki kişileri açmak ve 2. Çevresinden gelen geri bildirimlerden yararlanarak kendisini tanımak. Kendini açan bir kişinin Joyer penceresi aşağıdaki gibi olacaktır. Açık, gizli, kör, karanlık, şekil 6'nın 3'ü kendini açan bir kişinin Joyer penceresi. Kör alan, kör çerçevenin içerisinde bizim kendimize ilişkin bilmediklerimiz fakat başkalarının bildikleri bilgiler bulunur. Biz bazı durumlarda sahip olduğumuz yeteneklerin, davranışlarımızın, alışkanlıklarımızın ve özelliklerimizin farkında olamayabiliriz. Söz gelimi giydiğimiz giysinin yaptığımız iş ile uyumlu olmadığını, kullandığımız bir parfümün arkadaşlarımızı rahatsız ettiğini, yaptığımız bazı şakaların başkalarını rencide ettiğini bilmiyor olabiliriz. Kör alanın geniş olması da diğer alanların daralmasına neden olacağından, insan ilişkileri için en sağlıklı olan açık alanın da daralması tehlikesini doğurur. Kör alanın daralması, insanların kendileri hakkında çevrelerinden bilgi almalarıyla olanaklıdır. Bunun için çevrenizden gelen dönütlere karşı kendimizi kapatmak ya da dönütler üzerinde düşünmemek yanlış bir davranıştır. Bireyler kendilerini ne kadar çok tanırsa, kör olan o derece daralacak ve sağlıklı insan ilişkileri önündeki engellerden birisi de kalkmış olacaktır. Okullardaki öğretmenlerin, özellikle de rehber öğretmenlerin, öğrencilerin farkında olmadıkları yeteneklerini keşfederek onları yönlendirmeleri, kör alanın daralmasının anlamına gelir. Kendini açma sonucunda karşısındaki kimselerden aldığı dönütlerle kendini tanıma olanağı bulan kimsenin jöri penceresi aşağıdaki gibi olacaktır. Açık, kör, gizli, karanlık. Şekil 6'nın 4'ü, dönüt alan bir kimsenin jöri penceresi. Gizli alan. Gizli alanda kendimize ilişkin bildiğimiz fakat başkalarının bilmediği bilgiler bulunur. Bu çerçevenin geniş olması sağlıklı bir durum değildir. Çünkü gizli alanı geniş olan bir kişi kendisine ilişkin bir durumu çevresindeki kişilerden saklaması anlamına gelmektedir. Sağlıklı bir insan ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanıyorsa, insanların birbirlerine karşı açık olmaları gerekir. İş arkadaşlarından kendisine ilişkin bazı bilgileri gizleyen bir kişinin sağlıklı insan ilişkileri geliştirebilmesi zordur. Gizli alanın geniş olması, özellikle açık alanın daralması sonucunu vereceğinden sakıncalıdır. Gizli alanın daraltılması, kişinin kendisine ilişkin bazı bilgileri çevresine açıklaması, yani kendini açmasıyla olanaklıdır. 5 çocuk sahibi evli adam sahte kimlikle ikinci kez evlendi. Sahte kimlikle 3 nikah. Yukarıdaki gazete haberlerinde sahte kimlikle defalarca evlenen kişilerin gizli alanları geniş, açık alanları da dardır. Söz konusu kişilerin evlendikleri kişilerle sağlıklı insan ilişkileri geliştirmeleri mümkün değildir. Karanlık, bilinmeyen alan. Bu alanda hem kendiniz hem de başkalarınca bilinmeyen bilgiler bulunur. Söz gelimi sahip olduğunuz fakat farkında olmadığınız yetenekler, güdüler ya da çocukluk anıları bu alanda bulunur. Çünkü bunlar başkaları tarafından da bilinmemektedir. Bir psikiyatri ile hastasının ilk kez karşılaştığı durumda karanlık alan geniştir. Ancak hasta ile konuşmaya başlayan psikiyatr giderek hasta hakkındaki daha fazla bilgiye sahip olmaya başlar ve karanlık alan da göreceli olarak daralır. Kişilerin karanlık alanlarını daraltarak açık alanlarını genişletmeleri, kendilerini daha iyi anlamalarına, kendilerini eğitmelerine ve çevrelerinden yapıcı dönüşler almalarıyla olanaklıdır. Bu noktada kişinin kendisinin çevresindeki kişileri açmasında son derece yarar görülmektedir. Kendini açmada dikkat edilmesi gereken noktalar. Bu bölümün başında da belirtildiği gibi kendini açmanın temel amacı sağlıklı insan ilişkileri geliştirmektir. Kendini açma aynı zamanda insanların duygusal sağlıkları açısından da önemlidir. Bu iki temel amaca ulaşabilmesi için kişinin kendini doğru ve yapıcı bir biçimde açması gerekir. Kendini açma her zaman aynı sonuçları vermeyebilir. Özellikle kişinin kendisini güvende hissetmediği durumlarda, karşısındaki kişinin durumunu göz önünde bulundurmadığı durumlarda ve aktaracağı bilgilerin sınırını çizmediği durumlarda kendini açmanın zararlarını da görebiliriz. Kendini açma becerisi doğuştan gelen değil, herkesin öğrenebileceği bir beceridir. Bu nedenle aşağıdaki paragraflarda verilen ipuçları yardımıyla bu becerilerin öğrenilmesi, çalıştığımız ve yaşadığımız ortamlarda daha sağlıklı insan ilişkileri geliştirmemiz açısından önem taşımaktadır. 1. Bozuk ilişkileri düzeltmek amacıyla kendinizi açın. Çalıştığımız örgütlerde ya da yaşadığımız her yerde, yakın ilişki içinde olduğumuz kimselerle ve iş arkadaşlarımızla zaman zaman nedenini anlayamadığımız soğukluklar yaşarız. İlişkilerimizin eskisinden farklı olduğunu hissettirecek soğukluklar genellikle bireylerin algı farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Kimi zaman günlerce bu soğukluğun nedenini kendi kendimize sorgular dururuz. Bu düşüncelerle uyuyamadığımız geceler geçiririz. Giderek ben bir şey yapmadım, bu onun tercihi deyip aradaki soğukluğun daha da artmasına zemin hazırlarız. Dikkat edilirse bu sorunun temelinde insanların birbirleriyle konuşmamaları yatmaktadır. Oysa bu gerginlikleri, soğuklukları yaşamadan uygun bir biçimde kendimizi açarak giderek karmaşık hale gelen insan ilişkilerimizi tedavi edebiliriz. Çünkü kendini açma bozuk ilişkileri düzeltmenin en etkili yollarından biridir. İnsanlar kendilerini karşısındaki kişiye ya da kişilere açarak ortadaki yanlış anlaşılmaları, algıları ve düşünceleri düzelterek yeniden sağlıklı ilişkiler geliştirebilirler. Her türlü örgütte birlikte çalışan bireylerin birbirlerine bağlılıkları bulunmaktadır. Bizim işimizde başarılı olmamız, diğer çalışanlarla sağlıklı etkileşimlerde bulunmamız ile olanaklıdır. Dolayısıyla bozuk ilişkilerin tedavi edilmeyerek sürüncemede bırakılması, hem bizim hem de çalıştığımız örgütün başarısız olmasına neden olur. Dahası bireylerin nedenini tam olarak bilmedikleri bozuk ilişkilerin onların stres düzeylerini de önemli oranda yükseltme tehlikesi vardır. Bu nedenle hem kendimizin hem de çalıştığımız örgütün daha fazla zarar görmemesi için bozuk ilişkilere sahip olduğumuz ya da aramızda belirgin bir soğukluğun bulunduğu kişilere gidip duygularımızı ve düşüncelerimizi yargılayıcı tavırlar göstermeden açıp konuyu masaya yatırmalıyız. Böylelikle karşımızdaki kimselerin de bize ilişkin algılarını ve düşüncelerini öğrenme olanına kavuşmuş oluruz. Bozuk ilişkileri tedavi etmek için kendimizi açmamız gerekir. Bu adımı atarken insan ilişkilerinde çok önemli olan iki sanatı icra etmemiz gerekir. Bu sanatların ilki özür dileme sanatı, ikincisi ise affetme sanatıdır. Sanatı. İçten bir özür dilemenin tedavi gücü vardır. Herhangi bir davranışımız nedeniyle bir kişiyi üzmüşsek ve onu zarar görmesine neden olmuşsak, sağlıklı insan ilişkileri açısından yapılması gereken en iyi davranış özür dilemektir. İçten bir özür dilemek hem aradaki sorunun ortadan kalkmasına hem de gelecekte ilişkilerimizin daha etkili olmasına neden olacağını unutmamamız gerekir. Fakat ne yazık ki ülkemizde olarak özür dileme davranışının pek yaygın olmadığını görmekteyiz. Özür dileyen insanların zayıf kimseler olduğuna ilişkin yaygın bir kanı vardır. Sanki özür dilediğimizde kendimizden taviz verecekmişiz, güçsüz bir kimse olarak algılanacakmışız gibi bir düşüncenin esiri olmaktayız çoğu zaman. Oysa özür dileme alışkanlığı güçlü kişiliklerin özelliklerindendir. Bir kimseden özür dilemeye karar verdiğimizde yapılması gereken en iyi davranış o kişiye doğrudan yaklaşmak ve kendimizi ona açmaktır. Bizi kimsenin rahatsız edemeyeceği sessiz ve sakin bir ortaya gidip özür dilememizi gerektiren davranışın sorumluluğunu üzerimize almamız doğru bir davranış olacaktır. Çoğu zaman insanların birbirlerinden özür dilerken bir takım yanlışlıklar içerisinde olduklarını görmekteyiz. Özür dilemek hemen geçiştirilebilecek bir iş değildir. Özür dileme sürecinde dikkat etmemiz ve uygulamamız gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Etkili bir özür dilemenin özellikleri şunlardır. Kabul etme, sorumluluk alma, açıklama, telafi etme. Özür dileme sürecinde ilk önce özür dilediğimiz kişiyi kırdığımızı, üzdüğümüzü, zarar verdiğimizi vesaire kabul etmemiz gerekir. O davranışı yaptığımda ya da o sözleri söylediğimde seni kırdığımı biliyorum. Hiç istemediğim halde seni üzdüğümü fark ettim. Öyle yaparak sana zarar verdiğimi anladım. Türündeki cümlelerle yaptığımız hatayı kabul etmemiz gerekir. Bu adamın amacı doğal olarak bize kızgın olan kişinin biraz yatışmasını ve sakinleşmesini sağlamaktır. Özür dileme sürecini burada bitirmek yetersizdir. İkinci olarak ortadaki olumsuz durumun sorumluluğunu üzerimize almak durumundayız. ... söylediğim, yaptığım zaman senin kırıldığını biliyorum gibi bir cümle sorumluluğu kabul ettiğimizin ilanıdır. Herhangi bir durumda sorumluluğu üzerine alan bir kişinin çevresine verdiği mesaj, vereceğiniz her türlü cezaya razıyım anlamındadır. Burada da sorumluluğu üzerinize aldığınızda, aramızdaki ilişkinin bozulmasına neden olan benim mesajı vererek bu ilişkinin tekrar eski düzeye çıkmasını istediğinizi ilan etmiş oluyorsunuz. İnsanlar yaptıkları tüm hataları kötü niyetle yapmazlar. Bazen elimizde olmayan nedenlerle yanlış bir davranış sergilemiş ya da amacını aşan cümleler sarf etmiş olabiliriz. Bu nedenle özür dilemenin üçüncü aşamasında bir açıklama davranışı göstermeliyiz. Açıklama davranışına örnek olarak şunu verebiliriz. Ben öyle söylediğimde, yaptığımda seni kırma niyetinde değilim. Ben sadece ... söylemek yapmak istemiştim. Böyle bir cümle sizin kötü niyetli olmadığınızın ve karşınızdaki kimseyi zor duruma düşürmek istemediğinizi vurgular. Karşınızdaki kişiye karşı planlı bir saldırıda bulunmadığınızı kanıtlar. Son olarak telafi aşamasına geçilir. Bu aşamada bu davranışı bir daha asla yapmayacağım, bir daha böyle bir cümleyi ağzımdan duymayacaksın, kendimi affettirmem için senin için ne yapabilirim gibi cümleler uygundur. Telafi etmeyi teklif etmek, karşınızdaki kimseyi kaybetmek istemediğinizi, onunla tekrar eskisi gibi dost ve arkadaş kalmak istediğinizi, ortadaki olumsuzlukların tazminatını ödemek istediğinizi ifade etmektedir. Affetme sanatı. Victor Hugo, af insanlık dilinin en tatlı kelimesidir der. Eğer bir iş arkadaşınızın, bir dostunuz ya da ailenizden birisi sizden özür dilerse hemen kabul edin. Ancak affetmek özellikle sizin yanlış anlaşıldığınız ve çok büyük haksızlıklara uğradığınız durumlarda pek kolay değildir. Affetmek gücenmenin ve kızgınlığın bittiğinin ilan edilmesidir. Bir kimseye karşı kızgınlığınızı devam ettirmek, kendi kalbinizi zehirlemek anlamını taşır. Size yapılan haksızlığı her aklınıza getirdiğinizde kalbinize daha fazla zehir gönderirsiniz. Affetmek aynı zamanda enerjinizi ve yaratıcılığınızı özgürleştirici bir etki yapar. Aşağıdaki öykü affetmenin ne kadar önemli bir erdem olduğunu vurgulamaktadır. Bir lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine bir teklifte bulunur. Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz? Öğrenciler çok sevdikleri hocaların bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. O zaman der öğretmen, bundan sonra ne dersem yapacağınıza söz verin. Öğrenciler bunu da yaparlar. Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve 5'er kilo patates getireceksiniz. Öğrenciler bu işten pek bir şey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendisine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen. Şimdi bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates alın. O kişinin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun. Bazı öğrenciler torbalarına 3'er 5'er tane patates koyarken bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen kendisine peki şimdi ne olacak der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar. Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken, sıranızın üstünde hep yanınızda olacaklar. Aradan bir hafta geçmiştir. Öğretmenleri sınıfa girer girmez zenilerini yapmış olan öğrenciler şikayete başlarlar. Öğretmenim bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor. Öğretmenim patatesler kokmaya başladı. Vallahi insanlar tuhaf bakıyorlar ama artık. Hem sıkıldık hem yorulduk. Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir. Görüyorsunuz ki affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağırlıklar taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz. Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. 2. Kendinizi açarken eleştirileriniz yapıcı olsun. Kendini açma sürecinde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi yargılayıcı olmamaktır. Çünkü karşımızdaki kimse yargılandığı izlenimini edinirse derhal savunmaya geçecek ve kendini açma hiçbir işe yaramayacaktır. İnsanlar doğaları gereği eleştirilmekten ve yargılanmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle kendimizi açarken kullandığımız dile ve yaptığımız davranışlara çok dikkat etmeliyiz. Bunun için sen dili yerine ben dilini tercih etmemiz doğru bir davranış olacaktır. Çünkü sen dilinde yargılama bulunmaktadır. Dünkü davranışında beni çok üzdün gibi tamamen sen dilinde söylenmiş bu cümlenin uygun bir kendini açma cümlesi olmayacağı açıktır. Bunun yerine dün yaşadığımız olaylarda çok üzüldüm demek daha uygundur. Birinci cümle savunucu iletişime neden olabilir, oysa ikinci cümlede böyle bir risk yoktur. 3. Sizi rahatsız eden durumları sıcağı sıcağına tartışmayın. Sizi rahatsız eden bir durumla karşılaştığınızda olayın küllenmesine izin vermeyin. Rahatsızlık duyduğunuz konuları ve noktaları sıcağı sıcağına tartışmak sorunların daha rasyonel çözülmesine yardımcı olabilir. Çünkü aradan geçen zaman olaya ilişkin ayrıntıların ve duyguların unutulmasına neden olur. Bu noktada kendini açmanın da bir yararı görülemez. Bu noktada eşinizle, arkadaşınızla ya da patronunuzla yaşadığınız rahatsız edici bir olay hakkında günlerce içinizde sakladığınızı düşünün. Böyle bir durumda kafanızı kuşkular ve endişeler saracaktır. Bir türlü kendini açamadığınız için de ağır bir yükün altına gireceksiniz. Böyle bir yükü taşımak yerine kuşkularımızı ve endişelerimizi kafamızdan atmak için kendimizi bir an önce açmalı ve rahatlamalıyız. Aksi takdirde zihinsel ve fiziksel sağlığımızın bozulmasının yanı sıra çalıştığımız iş yerlerindeki performansımızın da düşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle hem sağlığımızı hem de işimizi, insan ilişkilerimizi korumak ve kurtarmak amacıyla rahatsız olduğumuz durumları sıcağı sıcağına ve uygun bir biçimde çevremizdeki kimselere açıklayıp çözüme kavuşturmaya çalışmalıyız. 4. Duygularınızı doğru bir biçimde tanımlayın. Kendini açmanın amaçlarından ve sonuçlarından birisi çevrenizdeki kişilerin sizi tam olarak tanımaları olacaktır. Eğer kendinizi açarken duygularınızı tam ve doğru bir biçimde açıklamazsanız çevrenizdeki kimselerin sizi anlaması mümkün olmayabilir. Etkili bir kendini açma yoluyla var olan bozuk ilişkileri tedavi etmek isteniyorsa konuya ilişkin duygularınızın olduğu gibi masaya yatırılması gerekmektedir. Kendimizi açarken karşımızdaki kimseye ona inandığımızı ve güvendiğimizi ifade etmekteyiz. Gerçek duygularımızı saklamak karşımızdaki kimseyi kandırmak olacağından kesinlikle kendini açma olarak tanımlanamaz ve arzu edilen sonuçlar elde edilemez. 5. Kendinizi açarken doğru yer ve zamanı seçmek önemlidir. Kendimizi açarken doğru yer ve zamanı belirlememiz önemli bir noktadır. Uygun yer ve zaman seçilmemesi durumunda arkadaşımız bundan hoşlanmayabilir, savunmaya geçebilir ve kendini açmadan beklenen fayda sağlanamaz. İnsanların duygusal olarak yoğun oldukları zamanlar vardır ve bu zamanlarda çevreden gelen uyarıcılara karşı dikkatli olmayabilirler. Söz gelimi arkadaşınızın öfkesinin daha geçmemesi durumunda kendini açma sürecine etkin olarak katılmayabilir ve bir fayda elde edilemez. Öte yandan kendini açma özellikle bireysel ilişkilerde birebir yaşanılması gereken bir süreçtir. Bu nedenle başka kimselerin bulunduğu ortamlarda ve etkili bir iletişimin kurulmamasının olanaksız olduğu ortamlarda kendini açma çabası yararsızdır. Bu nedenle kendimizi açmak istediğimiz arkadaşımızdan öncelikle randevu alıp sürece en uygun düşebilecek ortamlarda konuşmak tercih edilmelidir. 6. Kendinizi açarken karşınızdaki kimseyi bunaltmayın. Kendinizi açarken duygularınızı mümkün olduğu kadar açık ve net olmanız gerektiğini daha önce belirtmiştik. Ancak bunu çok hızlı bir şekilde yapmamak gerekir. Çünkü güçlü dostluklar ağır ağır gelişmektedir. Eğer kendinizi birdenbire açarsanız bu durum karşınızdaki kimsenin sizden uzaklaşmasına da neden olabilir. Sizin davranışlarınız tehdit edici olarak algılanabilir. Söz gelimi çalıştığınız okulda durup dururken okul müdürünü sevmediğinizi söylerseniz çevrenizdeki kimseler sizin müdürün adamı olabileceğinizi, ağızlarını aramaya çalıştığınızı düşünerek sizden uzaklaşabilirler. Kendimizi açacağımız kişinin içinde bulunduğumuz durumu da düşünmek zorundasınız. Karşınızdaki kişilerin de sizi dinlemek, duygularınızı öğrenmek isteyip istemediklerini önceden denetlemelidir. Bu süreci zorla başaramayız. Kendini açma da gönüllülük de çok önemlidir. Tüm insanların kendilerine saklamaları gereken özel ve mahrem yaşantıları vardır. Böyle mahrem yaşantıları başkalarıyla paylaşmak bazı kimselere itici gelebilir ve güçlü insan ilişkilerinin önünde bir engel oluşturabilir. Kendimizi açarken karşımızdaki kimselerle her şeyi paylaşmak uygun değildir. Bu konuda bazı filozofların önerdiği ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütlerden birisi Budizmin kurucusu olan Buda'ya aittir. Buda karşımızdaki kimselere bir şeyler söylemeden önce kendimize şu soruları sormamızı önermektedir. 1. Bu söylediklerim doğru mu? 2. bu söylediklerim gerekli mi? Ve 3. Bu söylediklerim nezaket sınırları içinde mi? Eğer söylemek istedikleriniz bu kriterlerden geçemezse hiçbir şey söylemeyiniz. 7. Kendinizi açarken sözsüz iletişim ögelerine dikkat edin. Bazen bir gülümseme, küçük bir mimik ya da jest, saatlerce konuşarak aktarabileceğimiz duygularımızı ve düşüncelerimizi bir çırpıda aktarmamıza yardımcı olabilir. Yani sözsüz iletişim bazı durumlarda sözlü iletişimden daha etkili olabilir. Ancak kendini açma yoluyla duygularımızı karşımızdaki kimselere aktarırken sözcüklerimiz ile mimiklerimiz ve jestlerimizin tutarlı olması ve birbirlerini desteklemesi gerekmektedir. Kendi Joey'li pencerenizi çiziniz. Joey'li penceresi öz değerlendirme tablosu. Dönüt verme ya da kendini açma. Asla dönüt vermem. Kapalıya daha yakın. Açık kapalı eşit. Açığa daha yakın. Her zaman dönüt veririm. Asla dönüt almam. Kapalıya daha yakın. Dönüt alma. Açık kapalı eşit. Açığa daha yakın. Her zaman dönüt alırım. Bölüm 7. İnsan ilişkileri ve duygusal kontrol. Duygular, düşünce ve davranışlarımızı etkileyen, kıskançlık, korku, aşk, eğlence, üzüntü ve öfke gibi psikolojik durumlar ya da etkenler olarak tanımlanabilir. Günlük yaşamımızda attığımız her adımın temelinde bir duygu yattığını söylemek çok yanlış olmaz. Duygularımız, davranışlarımızı, düşüncelerimizi, dikkatimizi, kısacası iş ve okul yaşamımızda her şeyimizi etkileyen önemli itici güçlerdir. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız bazı olaylar çeşitli duygularımızı açığa çıkarır. Bu duygularımız da bizim davranışlarımızı doğrudan etkiler. Ancak duygularımız her zaman bizim sağlıklı bir davranış sergilememizi sağlamaz. Kimi zaman özellikle duygularımızı kontrol edemediğimiz durumlarda davranışlarımızın, düşüncelerimizin, tercihlerimizin veya kararlarımızın olumsuz olarak etkilenmesi kaçınılmaz olur. Herhangi bir örgütte çalışan bireylerin kariyerleri için duygularını kontrol edebilme becerisine sahip olması yaşamsal bir önem taşır. Duygularımız kontrol edilemediğinde davranışlarımız hem kendimize hem de etkileşimde bulunduğumuz diğer bireylere hem de çalıştığımız örgüte zarar verebilir. Duygusal kontrol sağlıklı davranışların ortaya çıkabilmesi için gerekli bir beceridir. Duygusal kontrolün çok önemli olduğu mesleklerin başında öğretmenlik gelmektedir. Çünkü öğretmenler okul içinde ve dışında öyle olaylarla yaşayabilirler ki olayların ortaya çıkardığı duygularını kontrol edemediklerinde etkili bir vatandaş olarak yetiştirmeye çalıştığımız çocukları olumsuz olarak etkileyebilir. Duygular ile davranışlar arasındaki ilişkiyi aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz. Şekil 7'nin biri duygu-davranış ilişkisi. Tetikleyici olay, duygular, rasyonel düşünce, irrasyonel düşünce, davranış. Şekilde temsil edildiği gibi günlük yaşamımızda başımıza gelen pek çok olay duygularımızın ortaya çıkmasını tetikler. Söz gelimi okuldan evinize giderken çok hızlı bir aracın çok yakınınızdan geçtiğini düşünün. Bu tetikleyici olay sizde öncelikle korku ve ardından da öfke duygularınızın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu duygularınızın davranışa dönüşmesinde iki düşünce biçimi neden etkili olur. 1. İrrasyonel düşünce ve 2. Rasyonel düşünce. İrrasyonel düşünceyi ya da yol bizim sağlıklı olmayan davranışlar sergilememize neden olabilir. Yukarıdaki örnek olayda ortaya çıkan duygularımız bizi irrasyonel düşünceye yönlendirirse büyük bir olasılıkla arabanın arkasından bağırıp çağırma ya da küfürler savurma gibi davranışlarımızın ortaya çıkmasına neden olacaktır. Böyle bir davranışımızın telafi edilemeyecek olumsuz sonuçları olabilir. Eğer ikinci yani rasyonel yolu seçersek, önce arabanın bize çarpmamasına sevinerek, ardından da aracın plakasını alarak polise bildirmek gibi bir davranışa yönelmemiz söz konusu olabilir. İkinci yolu seçmek bize hiçbir şeyi kaybettirmeyecektir. Tetikleyici olaylar sadece yukarıdaki örnekte olduğu gibi bizde öfke duygusunun ortaya çıkmasına neden olmaz. Bazı tetikleyici olaylar bizde sevinç, neşe, mutluluk, heyecan ve vesaire gibi duyguların da ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durumda da duygularımızın kontrol edilmesi ve rasyonel düşünmenin hakim olmasına yarar vardır. Atalarımızın bu durumu özetleyen çok güzel bir öğüdü bulunmaktadır. Mutluyken söz, öfkeliyken cevap, üzgünken karar vermeyin. Bu atalar öğüdü, duygularımızın kararlarımız ve dolayısıyla davranışlarımız üzerindeki etkisini çok güzel bir biçimde ifade etmektedir. Görüldüğü gibi başımıza gelen olayların ardından ortaya çıkan duygularımız, davranışlarımızı oldukça etkilemektedir. Eğer duygusal kontrolü sağlayabilirsek, duyguların mantığımız önüne geçmesini ve dolayısıyla mantık dışı davranışların ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Öte yandan duygularımızı kontrol edemediğimiz durumlarda, duygularımız mantığımızın önüne geçecek ve sonraları çok pişman olacağımız davranışların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Başka bir deyişle, insan ilişkilerinde haklı bir konumdayken haksız bir konuma düşmemiz kaçınılmaz olabilecektir. Bu nedenle rasyonel davranışlar sergilememiz açısından duygusal kontrol son derece önemlidir. Duygularla ilişkili pek çok kavram bulunmaktadır. Aşağıdaki paragraflarda duygusal kontrol ile birebir ilişkili olarak görülen duygusal zeka ve duygusal denge kavramları ele alınmakta ve açıklanmaya çalışılmaktadır. Duygusal zeka. Goleman, IQ ile başarı arasındaki ilişkiyi çok yüksek olarak kabul edilmesine karşı çıkmaktadır. Goleman'a göre IQ'nun başarıyı etkileme oranı en iyi ihtimalle %20 olup geriye kalan %80 etkinin diğer etkenlerden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Goleman, IQ'nun alternatifi olarak duygusal zekayı göstermektedir. Goleman, duygusal zekanın 5 boyutu olduğunu söylemektedir. Bu boyutlar aşağıda açıklanmaktadır. 1. Duygusal farkındalık. Duygusal farkındalık bir bireyin kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olması anlamındadır. Duygusal farkındalık duygularımızı izlemeyi ve duygularımızın davranışlarını nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Duygusal farkındalık hem olumlu hem de olumsuz duygularımızı tanımamıza ve hayatımızı yönlendirmede onları kullanmamıza neden olur. Olumlu duygularımızın yanı sıra olumsuz duygularımızı da tanımak, yaşantımızı nasıl değiştirmemiz gerektiği konusunda bize önemli ipuçları verebilir. Duygusal farkındalığa sahip olan bireylerin her an duygularını yönlendirebilme yeteneklerinin de olduğunu söylemek yanlış olmaz. Duygusal farkındalık sayesinde gerçek duygularımızı bilmek ve negatif duygularınızla yüzleşmek olanağı bulabiliriz. Gerçek duygularının farkında olan kimseler yaşamlarını daha iyi yönlendirebilme ve dolayısıyla kendilerini daha iyi hissetme becerilerine sahip olabilirler. 2. Duyguları yönetmek. İnsanın strese sokan duygularını kontrol altında tutabilmesi ve yönetebilmesi duygusal zekanın önemli bir boyutudur. Strese neden olan duygularımız çok yoğunlaştığında yaşantımızı olumlu yönde etkileyen bir etken durumuna gelmektedir. Duygularını kontrol etmek ya da yönlendirmek olarak tanımlayabileceğimiz duygusal zeka boyutu güçlü olan bireyler baskı altında oldukları halde sakinliğini koruyabilen kimselerdir. Hissettiklerinden kendilerini sorumlu tutan bu kimselerin benlik kavramı ile ilgili tartışmalarımızda sözünü ettiğimiz iç denetim olaklı kimseler oldukları kolaylıkla görülmektedir. Bu kimseler kendilerini çok etkileyen olumsuz durumlar ve olaylarla karşılaşsalar bile duygularını kolaylıkla kontrol edebilme becerine sahiptirler. Kendilerini tedirgin eden bir olaydan sonra kısa sürede sakinleşebilir ve olumsuz duygularından kolaylıkla kaçabilirler. 3. Kendi kendini güdüleme. Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için bireyin kendi kendini harekete geçirebilme becerisine sahip olması duygusal zekanın önemli boyutlarından biridir. Başka bir deyişle duygusal zekaları yüksek olan bireylerin kendi kendilerini güdüleme becerilerinin gelişmiş olması beklenir. Kendi kendini güdüleyebilme bireyin kendi dışındaki etkenlerden bağımsız olarak davranışlarını amaç doğrultusunda yönlendirebilme becerisi olarak düşünülebilir. Kendi kendini güdüleyebilme bireyin amaçlarına odaklanmasına yardımcı olur. Bu kişilerin rekabet ortamlarına bile çok kısa sürede sakinleşme ve kendilerine eğlenme, hoşlanma, mücadele etme ve mizah yapma gibi geniş bir olumlu duygular yelpazesine yönlendirme becerileri bulunmaktadır. Kendi kendini güdüleyebilen kimseler, karşılarına çıkan engeller karşısında pes etmek yerine engeli aşmak amacıyla çaba gösteren kişilerdir. Yaşamın zorluklarını aşmada çok yaratıcıdırlar. Olumsuz duygularını kontrol ederek amaçlarına engel olmasına izin vermezler. 4. Empati. Empati, bir bireyin kendisini karşısındaki bireyin yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini ve algı çerçevesini anlayabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Empatik davranan bireyler, başkalarının sorunlarını etkin olarak dinleyebilme becerisine sahiptirler ve onların duygusal gereksinimlerine karşı duyarlıdırlar. Sağlıklı insani ilişkilerine sahip olmak istiyorsak, empati davranış becerimizi geliştirmek zorundayız. 5. Sosyal beceriler. Çevremizdeki insanlarla daha etkili ilişkiler geliştirmenin koşullarından birisi sosyal etkileşim becerileridir. Sosyal beceriler hızlı bir biçimde iyi ilişkiler kurma, çalışmaları çözme ve insanların duygularını yönlendirebilme ve eğitilme becerileri olarak düşünülebilir. Sosyal beceriler boyutunda güçlü olan kimseler diğer insanlar üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptirler. Bu kimseler başkalarının duygularını etkileyebilen bir takım kaptanı olarak düşünürler. Çalışmalar ya da stres ortamlarında birlikte çalıştığı arkadaşlarının ruh hallerini düzeltmede etkilidirler. Böylesi durumlarda bu kişilere bilirkişi olarak başvurulur ve özellikle çatışmaların çözümünde arabuluculuk yapmaları istenir. Sosyal becerileri güçlü olan bireyler çevrelerindeki kişilerin bir yandan ilişkilerini ve duygularını düzenlemede yardımcı olurken, bir yandan da onların kendi kendilerinin güdülemelerini etkileyen yapıcı kimselerdir. Görüldüğü gibi duygusal zeka içinde önemli boyutları barındırmaktadır. Duygusal zekaya sahip olan bireylerin çevresindeki insanlarla daha etkili insan ilişkileri gösterebilecekleri tahmin edilmektedir. Duygusal zekaları yüksek olan bireylerin duygusal kontrol konusunda daha başarılı kimseler olduklarını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Duygusal zekanın boyutlarına baktığımızda bu boyutlarda vurgulanan becerilerin öğrenilebilir nitelikte oldukları görülmektedir. Eğer sağlıklı insan ilişkileri arzusu içindeysek, duygusal zekamızı geliştirme yolunda çaba göstermek bizim sorumluluğumuzdur. Duygusal denge. Duygusal kontrol kavramı ile yakından ilişkili olan bir başka kavram duygusal denge kavramıdır. Duygusal denge insanın sahip olduğu duyguları dengeli bir biçimde yaşayabilmesi durumunu tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi insanlar her gün çok sayıda duygu üretirler ve bu duygular da onların davranışlarını önemli derecede etkilerler. Eğer bu duygularımızı dengeli bir biçimde yaşayamazsak bazı duygularımızın aşırı bir biçimde sergilerken bazı duygularımızı gizleme durumuyla karşı karşıya gelebiliriz. Bu da etkili insan ilişkilerine sahip olmamamızı engelleyebilir. Duygularımızı olduğu gibi hissettiğimizle, onları bastırmadığımızda, onların esiri olmadığımızda ve duygularımızı yargılamaksızın kabul etmeyi öğrendiğimizde duygusal denge ortaya çıkmaktadır. İnsanların duygusal dengeyi öğrenebilmelerinde ve yaşayabilmelerinde aile içi iletişimin çok fazla önemi vardır. Geleneksel ailelerde kimi zaman çocukların bazı duygularını özgürce yaşamaları engellenmektedir. Söz gelimi erkek adam ağlamaz. Ön yargısıyla çocukların ağlayarak duygularını ifade etme girişiminin önüne geçilmeye çalışılır. Bu engellemenin temelinde ağlamak zayıflığın bir göstergesidir. Anlayışı yatmaktadır. Eğer çocuklarımızın öfke, korku, sevgi gibi duygularını bastırırsak bu çocukların birer yetişkin olduklarında da söz konusu duygularını rahatça yaşayamamalarına neden olabiliriz. Bu nedenle çocuklarımızın aile içinde duygularını özgürce yaşamalarına olanak sağlamak onların ileride bir kişilik sorunu yaşamalarının önüne geçebilir. Tek bir duyguya odaklanmak ya da duygusal dengesizliğe neden olabilir. Bu duyguya odaklanarak diğer duygularımızı göz ardı etmek bizde çok önemli duygusal dengesizliklere neden olabilir. Herhangi bir gruba karşı nefret duygularını yoğunlaştıran bir kimsenin söz konusu grubun dışındaki kimselere sevgi ve şefkat duygularına sahip olması çok zor olabilir. Başka bir deyişle nefret duygusu, aşk ve sevgi duygusunun sönmesine neden olabilir. Duyguların sınıflandırılması. Duygular genellikle olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmaktadır. Sadece bizim toplumumuzda değil, dünyadaki hemen her toplumda geleneksel olarak duyguları olumlu ve olumsuz olarak etiketlendirme eğilimi bulunmaktadır. Aşk, sevgi, eğlence, şefkat, acıma gibi duygular genellikle olumlu olarak, suçluluk, korku, öfke, kıskançlık gibi duygular da olumsuz olarak kabul edilen duygulardır. Hatta daha da ileri gidilerek olumsuz duyguların günah olduğunu bile iddia edilir. Oysa bu duyguların hepsi insana aittir, normaldir ve yaşanmalıdır. İnsanların sahip olabileceği tek olumsuz duygu kendilerini başkalarına açmaya engelleyen duygudur. Bazılarınca olumsuz olarak adlandırılan duygular eğer uygun bir biçimde ifade edilirse ve yönetilebilirse hiç kimseye zarar vermez. Bizi rahatsız eden duyguları ve durumları çevremizdeki kimselerle paylaşmadan içimizde tutmak da tehlikelidir. İşimizi kaybetmemiz, boşanmamız, terfi edemememiz ya da çok sevdiğimiz bir kimsenin ölümü gibi durumlarda çok güçlü duygularla başa çıkmamız gerekebilir. Olumsuz duygularla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek, sağlıklı bir duygusal dengeyi gerçekleştirmede çok önemli bir adım olacaktır. Duygularımızı neler etkiler? Yaşantımız boyunca pek çok duyguyu yaşadık, kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yaşadığımız bir duyguyu, her duyguyu tetikleyen bir olay bulunmaktadır. Hiçbir duygu nedensiz yere ortaya çıkmamaktadır. Duygularımızın ortaya çıkmasını tetikleyen etkenlerden bazıları aşağıda verilmektedir. Karakter. Duygularımızı ortaya çıkarken çıkartan etkenlerden birisi karakterdir. Genellikle biyolojik ve genetik temellere sahip olduğu düşünülen karakter, duygularımızı önemli bir etkendir. Duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı ifade etme biçimimiz büyük ölçüde karakterimiz tarafından belirlenmektedir. Bazı kimselerin dramatik bir film izlerken gözyaşlarına hakim olmamaları, bazı kimselerin çok olumsuz koşullarda bile soğukkanlılıklarını korumaları, bazılarının ise en küçük bir olay karşısında heyecanlanıp kaygı yaşamaları sahip oldukları karakter özellikleriyle açıklanabilir. Alt bilincin etkileri. Alt bilinç unutulan anıların, arzuların, düşüncelerin, hayal kırıklıklarının ya da kısacası bastırdığımız her şeyin bulunduğu çok geniş bir depodur. Menninger, alt bilincimizin davranışlarımız üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır, der. Alt bilincimizde geçmiş yaşantılarımıza ilişkin anılarımızın yanı sıra bu anılara ilişkin duygularımız da bulunmaktadır. Alt bilincimiz sürekli olarak aktiftir ve karar verme sürecimizi devamlı olarak etkilemektedir. İnsanlar çok erken yaşlarda yaşadıkları bazı olayları hatırlamasalar bile bu olaylar yetişkin olduklarında onların davranışları üzerindeki etkilerini sürdürmektedir. Bern, insan beyninin iki kanallı bir teyp gibi çalıştığını söylemektedir. Bu kanalların birincisinde yaşadığımız olaylar, ikincisinde de olaylara ilişkin duygularımızı kaydedilmektedir. Bu iki kanal yaşamımızın son saniyesine kadar etkinliklerini sürdürmektedirler. Aşağıdaki örnek olay Erik Bern'in bu bulgusunu somutlaştırmak amacıyla kullanılabilir. Ahmet 3 yaşında bir çocuktur. Teyzesini karşılamak isteyen annesiyle birlikte tren istasyonuna gitmiştir. Tren istasyonuna giderken küçük Ahmet bir anda annesinin yanından uzaklaşarak tren raylarına doğru koşmaya başlamıştır. Ahmet'in raylara doğru koştuğunu gören annesi telaşla bağırır. Ahmet dur çabuk, kendini öldürmek mi istiyorsun? Ahmet'in teybi hem olayı raylara doğru koşmak hem de duyguları, korku, suçluluk, öfke ve benzeri kaydetmiştir. 20 yıl sonra Ahmet bir tren ya da metro istasyonuna gittiğinde 3 yaşındayken başından geçen olayı hatırlamasa bile raylara yaklaştığında suçluluk ve korku duygularını tekrar yaşayabilir. Çünkü ikinci kanala kaydedilen duygular harekete geçmiş ve üst bilince yayılmıştır. Kültürel koşullanma. Kültürel koşullanma, duygularımızı ortaya çıkartan etkenlerden biri olarak kabul edilebilir. Her toplumda bireylerin yaşayışlarını ve davranışlarını etkileyen önemli bir değişken olan kültür, insanların duygularının ortaya çıkmasında ve yaşanmasında da etkili bir etkendir. Bazı kültürlerde bireyler daha heyecanlı davranışlar sergilerken, bazı kültürlerde yaşayan kimselerin daha durgun ve soğuk davranmaları bu etkinin bir göstergesi olabilir. Bu durumun en tipik örneğini farklı kültürlerin cenaze törenlerinde görmekteyiz. Bazı kültürlerde ölen kimsenin ardından ağıt yakılmakta ve canhıraş çığlıklar atılırken, ölen kimseyle birlikte yakılmak istenirken, bazı kültürlerde ölenin ardından ağlanmadığı gibi onunla yaşanan ilginç ve komik olaylar anlatılarak gülmek hoş karşılanmaktadır. Çeşitli olaylarda ve törenlerde görülen bu farklı duygusal paylaşımların temelinde kültürel koşullanmanın bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Öfke kontrolü. Daha önce de belirtildiği gibi günlük yaşantımız içerisinde çok çeşitli duygularımızı ortaya çıkartan olaylar yaşamaktayız. Bir iş arkadaşımızla çalıştığımızda, tartıştığımızda, herhangi bir kişi tarafından acımasızca eleştirildiğimizde ya da beklemediğimiz sonuçları elde ettiğimizde hayal kırıklığı, utanma, suçluluk duyma ya da güvensizlik gibi duygularımız açığa çıkabilir. Bu bilincil duyguların ardından çoğu zaman öfke duygusu gelmektedir. Öfke, ilişkide ya da etkileşimde bulunduğumuz kimselerin kabul edilemeyecek türdeki davranışlarına tepki olarak geliştirdiğimiz duygular ve düşünceler olarak tanımlanabilir. Öfke duygusunun çoğu zaman düşmanlığı tetiklemektedir. Bu nedenle hepimizin sıkça yaşadığı öfke durumunu etkili bir şekilde kontrol edebilmek sağlıklı insan ilişkileri için son derece önemlidir. Çünkü sağlıklı insan ilişkilerinin sağlıklı kararlara bağlı olduğunu ve öfke duygusunun da sağlıklı kararlar almamızın önündeki önemli bir engel olduğunu düşündüğümüzde hem kendimizin hem de karşımızdaki insanların öfkelerini kontrol etmeyi öğrenmenin ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Kendi öfkemizi kontrol etme. Öfke duygusu ortaya çıktığında şekil 7'nin birinde de görüldüğü gibi önümüzde çeşitli seçenekler çıkar. Yaya geçidinden karşıya geçerken, kırmızı ışıkta durmayarak son hızla yanımızdan geçen bir araç, önce korku, ardından da öfke duygumuzun ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumda eğer irrasyonel yolu seçersek, öfkemizi irrasyonel yollarla ifade ederek, dikkatsiz sürücüyle önemli sorunlar yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu yapmadığımız durumda da ortaya çıkan bu duygularımız gün boyunca bizi etkileyerek, yaşantımızı olumsuz olarak etkileyebilir. Öfkemizi uygun bir biçimde ifade etmek, saygı düzeyimizi azaltarak sağlığımızı etkileyebilecek stres durumunun ortaya çıkmasını engelleyebilir. Öfkemizin kontrol edilmesi aynı zamanda birlikte çalıştığımız ve birlikte yaşadığımız insanlarla daha sağlıklı iletişim kurmamıza da neden olur. Kimi zaman öfkemizi ifade edip edemeyeceğimize karar vermek zor olabilir. Bu nedenle öfkemizi ifade etmeden önce aşağıdaki etkenleri düşünmekte yarar bulunmaktadır. 1. Öfkenizi ifade ederken mesajınızın karşısındaki kimsenin öz saygısı üzerinde nasıl bir etki yapacağını belirlemeye çalışın. Kendinizi rahatlatmak pahasına karşınızdaki insanları kırmanın sizin için faydaları çok zarar getirmesi olasılığı olabilir. Öncelikle göz önüne almanız gereken nokta şu olmalıdır. Öfkenizi ifade ettiğinizde karşınızdaki kimseler sizi anlayacak ve savunmaya geçmeden sizinle iletişim kurabilecekler midir? Öfkemizi ifade ederken yargılayıcı olur ve karşımızdaki kişilerin öz saygılarına ve benlik kavramlarına zarar vereceksek bunun bizim için bir yararı olmayabilir. Böyle bir olasılık karşısında daha etkili bir yol bulmakta yarar bulunmaktadır. Sağlıklı insan ilişkileri geliştirmek isterken insan ilişkilerimizin daha da bozulma tehlikesi ortaya çıkabilir. Söz gelimi insan öğrencileri tarafından sinirlendirilen bir öğretmenin öfkesini ifade ederken öğrencilerin benlik kavramlarına zedeleyici mesajlar kullanmasının olumsuz etkileri daha fazla olacaktır. Bu durumda öğretmenin öfkesini daha rasyonel yollardan kontrol etmesi hem kendisi hem öğrenciler hem de okul açısından daha yararlı bir davranış olacaktır. 2. Karşınızdaki kimseyle olan ilişkinizin durumunu ve derecesini düşünün. Karşınızdaki kimse sizin kızgınlığınızı hoşgörüyle karşılayabilecek bir kimse midir? Kızgınlığınızı ifade ettiğinizde karşınızdaki kimse alttan alıp sizi sakinleştirebilecek bir kimse midir? Yoksa bu kimse ilk kez karşılaştığınız bir kimse midir? Bu soruların yanıtları son derece önemlidir. Henüz çok iyi tanımadığınız bir kimseye kızgınlığımızı ifade etmek risk taşır. Bu kimsenin savunmaya geçme, alınma ve hatta şiddete başvurma riski bulunmaktadır. Trafikte hata yaparsak sizi zor durumda bırakan bir sürücüye bağırıp çağırmak, ve hatta arabadan inerek tartışmaya girişmenin size yarar getirmeyeceği gibi size ve ailenize çok önemli zararları da olabilir. Bir daha hiç karşılaşmayacağınız bir kimseye öfkenize yenik düşerek davranışta bulunmaktan kaçınmak en ussal yoldur. Öte yandan birlikte yaşadığımız ve birlikte çalıştığınız kimselere öfkenizi sağlıklı yollarla ifade etmenin ilişkinizin derinliği bakımından yararları olabilir. İfade edilemeyen ve bastırılan duygular hiç beklenmeyen zamanlarda su yüzüne çıkabilir ve ilişkimizin sağlığı bozulabilir. Bizim için önemli olan kimselere öfkemizi rasyonel yollarla ifade etmemize yarar görülmektedir. Bu duyguların nasıl karşımıza kimselere açılacağına ilişkin tartışmalar kendini açmak konusunda yapılmaktadır. 3. Öfkenizi ifade etme ihtiyacınızı gözden geçirin. Öfkenizi ifade edemediğinizde ne gibi olumsuz sonuçlara sahip olacaksınız? Bu sizin stres düzeyinizi artıracak mıdır? Öfkenizi ifade edeceğiniz kişi iyi bir dinleyici ise öfkenizi paylaşmanın yararı olabilir. Arkadaşınızla konuştuktan sonra öfkeniz ortadan kalkabilir, ancak her zaman böyle dinleyiciler bulamayabilirsiniz. Öfkenizi ifade etmeden önce kendinizi çok kısa olarak test etmemenizde yarar vardır. Öncelikle sizi öfkelendiren etkenin ne olduğunu belirlemeye çalışın. Rasyonel mi yoksa irrasyonel bir düşünce içerisinde misiniz? Öfke genellikle ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öfkemizi ortaya çıkaran etkeni düşünmeliyiz. Karşılanmayan ihtiyacımız hangisidir? Ait olma mı, saygı mı yoksa güvenlik ihtiyacımız mı? Aşırı tepkiler vermeden önce bu ihtiyaçlarımızın daha sakin yollarla karşılanabileceği yöntemlere başvurmak gerekir. Öfkemizi nasıl ifade edelim? Öfke ve öfkenin ifade edilmesi konusunda küçük çaplı bir araştırma yaptığınızda bu konuda pek çok yazarın ve düşünürün özlü sözleri karşımıza çıkacaktır. Bu özlü sözler içinde en dikkat çeken Budizmin kurucusu olan düşünür Buda'nın sözüdür. Bu da şöyle söylemiştir. Öfkeli olduğunuz için cezalandırılmazsınız. Ancak öfkeniz sizi cezalandırır. Eğer öfkenizi uygun bir biçimde olumlu yollarla ifade edemez ve kendinize saklarsanız bu duygu uzun bir süre sizi terk etmez ve yaşantınız üzerinde zararlı etkilerde bulunur. Duygularınızı ifade etmeniz tedavi edici etkilere sahiptir. Fakat çoğumuz kızgınlığımızı doğru bir biçimde ifade etme becerisini sergilemede başarısız oluruz. Öfkemizi ifade etmenin daha önceki bölümlerde tartıştığımız kendini açmanın getirdiği yararları getireceğini de düşünmek gerekir. Kendimizi açarak alacağımız dönütler kendimizi tanımamıza faydalı olacağı gibi kızgınlığımızı ifade etmemizin de benzer yararları olabilir. Kızgınlığımızı ifade etmemiz gerekiyorsa aşağıdaki paragraflarda tartışılan önerileri dikkate almakta yararlar bulunmaktadır. İlk olarak öfkemizi ifade ederken dışarıdan nasıl göründüğümüzü düşünmeliyiz. Öfkemizi yaşarken acaba çevremizdeki kimseler bizi nasıl görmektedir? Televizyon haberlerinde ya da tartışma programlarında öfke duygusu içindeki kimselere nasıl gördüğünüzü ve değerlendirdiğinizi düşünün. Siz de onlar gibi misiniz? Eğer çevremizdeki kişiler bizim irrasyonel yollarla duygularımızı ifade ettiğimiz izlenimini edinirlerse o kimseleri etiketleme şansımızı yitiririz. Öfkemizi ifade ederken kafamızı duvarlara vurmak, cama yumruk atmak, giysilerimizi parçalamak ve benzeri gibi davranışlardan uzak dururuz. Çünkü bu tür davranışlar insanların dış dünyaya verdiği izlenimi olumsuz olarak etkiler. İkinci olarak öfkenizi ifade ederken karşınızdaki kimseyi suçlamayınız, yargılamayınız ve eleştirmeyiniz. Çünkü bunların çok fazla yararı olmayacaktır. Yargılandığını hisseden kişinin ilk yapacağı iş kendini savunmak olacaktır. Savunmacı iletişim, insan ilişkilerini geliştirici iletişimin katilidir. Bu nedenle sen dili yerine ben dilini tercih etmek daha doğru olacaktır. Söz gelimi öfkenizi ifade ederken bu sabahki toplantıda gerçekten çok üzüldüm gibi bir cümleyle başlamak, bu sabahki toplantıda yaptığım konuşmayla beni çok üzdüm gibi bir cümleden daha etkili olacaktır. İkinci cümle savunmacı bir davranışı doğuracaktır. Üçüncü olarak öfkemizi yerinde ve zamanında ifade etmeliyiz. Yerinde ve zamanında ne demektir? Öfkemizi ifade etmenin en etkili olacağı zaman ve mekan anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda içinde bulunduğumuz zaman ve mekan öfkemizi ifade etmek için uygun olmayabilir ve ertelenmelidir. Ama bazı durumlarda öfkemizi ifade etmek için fazla beklenmemesi gerekebilir. Çünkü zamanla olaya ilişkin duygular unutulacağından size pek yararı olmayabilir. Çoğu zaman öfkeyi özellikle konuyla ilgisi olmayan kimselerin bulunduğu ortamlarda ifade etmek çok hoş olmayabilir. Bu durumda özel ve kimsenin sizi rahatsız edemeyeceği bir ortamın seçilmesi daha etkili olabilir. Son olarak sizi öfkelendiren etkenleri tanımlarken çok spesifik, açık ve net olun. Ve niyetinizin kavga etmek değil, çözüm aramak olduğunu belirtin. Birlikte yaşadığımız ve çalıştığımız kimselere olan öfkemizi ifade etmek, onlarla daha sağlıklı insan ilişkileri oluşturmak amacını taşır. İlişkimizi keseceğimiz kimselere öfkemizi ifade etmek ve çözümsüz tartışmalara girişmek çok akıllıca değildir. Sevdiğimiz kimseleri kaybetmemek amacıyla öfke bildirimi yaparken amacımızın onu üzmek ve suçlamak olmadığını ve ileride çok daha büyük sorunları yaratabilecek durumu çözmek amacını taşıdığınızı asla unutmayın. Başkalarının öfkelerini nasıl kontrol edebiliriz? Her zaman biz öfkeli olmayız. Toplumsal yaşamımızın her alanında, gerek iş gerekse ev yaşamımızda, öfkeli insanlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Öfkeli insanlara karşı yapılacak en kolay davranış, onlara aynı şekilde karşılık vermektir. Ancak böyle bir karşılık, telafisi mümkün olmayacak insan ilişkileri sorunlarını ortaya çıkartabilir. Öfkeli insanlarla iletişim ve etkileşim sağlamak çok kolay olmamakla birlikte mümkündür. Öfkeli kimseleri idare edebilmek için gerçekten sabırlı ve becerili olmak gerekmektedir. Aşağıdaki paragraflarda başkalarının öfkelerini kontrol altında tutabilmeniz açısından yararlı olabilecek bazı davranışlar önerilmektedir. Her şeyden önce karşımızdaki kişinin öfkeli olduğunu fark etmeli ve kabul etmeliyiz. Bunu yapmak çok zor değildir. Öfkeli insanlar davranışlarıyla, mimikleriyle, jestleriyle ve ses tonuyla öfkeli olduğunu belli ederler. Bu durumda çok yumuşak bir ses tonuyla bazı şeylere öfkelendiğini görüyorum gibi bir giriş çoğu durumda öfkeli kimseyi yatıştırmak yolunda önemli bir katkı sağlayabilir. Bu karşılaşmadan sonra yapılacak ikinci hamle sorular sorarak ve dikkatlice dinleyerek karşımızdaki kişinin öfkelenmesine neden olan etkenleri ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu çaba içerisinde açık uçlu sorular sorarak öfkeli kişinin kendisini açmasına yardımcı olmak doğru bir stratejidir. Seni bu kadar kızdıracak neler yaptım ya da niçin bu kadar kızgın olduğunu bana anlatır mısın gibi cümlelerle karşınızdaki kimsenin duygularının yatışmasına yardımcı olmak faydalı olabilir. Öfkeli kimseleri yatıştırma doğrultusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta karşınızdaki kimseye aynı kızgınlıkla cevap vermemektir. Eğer size öfkeli bir biçimde yaklaşan arkadaşınıza aynı şekilde karşılık verirseniz telafisi mümkün olmayacak sorunların doğmasına neden olabilirsiniz. Çünkü sizin de aynı kızgınlıkla karşılık vermeniz savunucu bir iletişim başlatacağından ortadaki sorunların çözülmesi güçleşecek ve belki de imkansız hale gelecektir. Kızgın bir kimseye cevap verirken sakin bir ses tonunu korumalısınız. Unutmayınız ki iki yumurta çarpışınca birisi mutlaka zarar görür. Öfkeli kişinin duygularını yatıştırdıktan ve soğuttuktan sonra ayrıntıları tartışmaya başlayabilirsiniz. Kızgınlığa geçen kişi dönüt almaya hazır hale gelecektir. Karşınızdaki kimsenin neden kızgın olduğunu kısaca açıkladıktan sonra sorunu çözmeye istekli olduğunuzu ifade etmelisiniz. Eğer sizin hatalı olduğunuz noktalar varsa samimi bir biçimde özür dilemenizin çok yararlı olacaktır. Duygusal stiller. Duygusal kontrolü sağlayabilmek için belki de ilk yapılması gereken şey kendi duygusal stilimizi incelemek ve analiz etmektir. Duygularımızı nasıl yönettiğimizi, hangi durumlarda duygularımızın açığa çıktığını, bu duyguların bize nasıl etki ettiğini, nasıl davranışa dönüştüğünü belirlemek duygusal kontrolümüzü sağlamada bize önemli ipuçları verebilir. Daha önceki bölümlerde herkesin kendine özgü bir iletişim stili olduğundan söz etmiştik. Aynı biçimde herkesin kendine özgü bir duygusal stili de bulunmaktadır. Duygusal stil duygularla başa çıkma yolu olarak tanımlanabilir. Kendimizi ve birlikte yaşadığımız insanları inceleyip gözlediğimizde çevremizdeki insanların bazı duygusal kalıplara sahip olduklarını gözlemleyebiliriz. Aynı olaylara karşı aynı duygusal durumları yaşayan kimselere belirli duygusal kalıplar içerisinde yerleştirdiğimizde 4 tür duygusal stil ortaya çıkmaktadır. 1- Duyguları bastırmak, 2- Duyguların esiri olmak, 3- Aşırı duygusal tepki ve 4- Duyguları düzenlemek. Bu duygusal stiller aşağıda açıklanmakta ve örneklendirilmektedir. 1. Duyguları bastırmak. Bazı kimseler duygularını mümkün olduğu kadar çok bastırarak kontrol etme yoluna gitmektedir. Duygularını bastırmaya çalışan kimseler herhangi bir duruma doğrusal tepkide bulunma cesaretinin kendilerine bulunmadığını düşünerek duygusal bastırma yolunu tercih ederler. Şehit cenazelerinde oğlunu kaybeden ana babalar ağlayamayacağım, vatan sağ olsun gibi ifadelerle çok sevdiklerini evlatlarını kaybetmenin acısını bastırarak yöneltmeye çalışmaktadırlar. Acılı durumlarda duyguların bastırılmaya çalışılması çok sağlıklı değildir. Duyguların bastırılması durumunda insanlar davranışlarını yönetmekle birlikte öfkeleri bitmemekte içlerinde kalmaktadır. Uzun bir süre duygularını içerisinde barındıran kimselerin stres düzeylerinin artması ve bir dizi zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklar yaşama olasılığı bulunmaktadır. Eğer duygularınızı bastırmayı bir alışkanlık haline getirseniz psikolojik ve fizyolojik problemlere sahip olabilirsiniz. Araştırmalar baş ağrılarının, astım ve sırt ağrıları ile bazı kalp hastalıklarının nedenleri arasında duyguların bastırılmasını göstermektedirler. 2. Duyguların esiri olmak. Bu duygusal stili sergileyen kimseler kendilerini kontrol edemediklerini, duygularını zavallı bir kurbanı olarak görürler. Böyle bir duygusal stile sahip olan kimseler, karşılaştığı sorunların sorumlusu olarak kendi dışlarındaki etkenleri, diğer kimseleri ve cevap vermek yolu ve kontrolleri dışındaki olayları görme eğilimindedirler. Bu yolla duygulara cevap vermek yoluyla kişiler problemlerinin sorumlusu olarak kendi dışlarındaki etkenleri görürler. Söz gelimi eşiniz ve çocuklarınız ile birlikte bir hafta sonu pikniğe gitmeye karar verdiğinizi varsayalım. Tam piknik için evden ayrılacağınız sırada kapınız çalınıyor ve daha önceden haber vermek sizin eşinizin annesi ve babası size geliyor. Eşiniz annesini ve babasını, sizin de eşinizi çok seviyorsunuz. Bu durumda duygularınıza teslim olmaktan başka yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Ne yapayım? Elimden bir şey gelmez, bu da benim kaderimmiş gibi ifadelerle duygularınızın esiri olduğunuzu belirtiyorsunuz. Duyguların esiri olan kimseler çaresizlik duygularını sessizce içlerinde taşıyarak durumu yönetmeye çalışırlar. Dış denetim odaklı kimselerin bu duygusal stili yaşama olasılıkları daha fazla olabilir. 3. Aşırı duygusal tepki. Birlikte yaşadığımız ve çalıştığımız bazı kimseler duygularına aşırı tepki göstererek yaşamaktadırlar. Bu kimseler kederli veya öfkeli olduklarında çok fazla bağırıp çağırarak duygularını dışa vurma davranışı göstermektedirler. Duyguları aşırı tepkilerle yaşamak sadece öfkeli ve kederli kimselerde görülen bir davranış değildir. Sevinç ve heyecan duygularının yoğun olduğu durumlarda da söz konusu aşırı tepkiler gözlenebilir. Özellikle öfke anlarında kendisine ve çevresinde zarar verici davranışlarda bulunmak, bir kimsenin saygı ve güven kaybetmesinin başlıca nedenlerinden birisidir. Böyle davranışlar o kişinin duygusal kontrole sahip olmadığının bir göstergesidir. Benzer şekilde öfke patlamaları sırasında küfürlü ve argo yüklü bir dil konuşan kişilerin de dış dünyaya verdikleri izlenim çok olumsuz olabilir. Korku, öfke, keder ya da kıskançlık gibi duygularınızla başa çıkabilmek için Hill ve Hanlon işe yarayabilecek bir öneri sunmaktadır. Bir kağıt kalem alın ve sizi kızdıran kimseye gramere, noktalama işaretlerine ve yazım yanlışlarına bakmaksızın bir mektup yazın. Tüm düşüncelerinizi kağıda yansıtın. Söyleyecek bir şeyiniz kalmayıncaya kadar mektuba devam edin. Daha sonra bu mektubu yırtıp çöpe atın. Toksik duygularınızdan kurtulur kurtulmaz sizi öfkelendiren konuyu daha yapıcı bir biçimde tartışmaya hazır olacaksınız. Duygularınızı ifade etmenin bir başka yolu da günlük tutmak olabilir. Araştırmalar insanları mutsuz eden duygular hakkında günlük 5 ila 10 dakika arasında yazı yazmanın duygusal olarak çok önemli faydaları olduğunu göstermiştir. 4. Duyguları düzenlemek. Daha önce de belirtildiği gibi duygularımız düşünce ve davranışlarımızı etkileyen önemli bir güçtür. Duyguları düzenlemek, duyguları tanımaya, kabul etmeye ve yaşamaya gönüllü olmak ve duruma uygun davranışlarda bulunmaya çabalamaktır. Bu stil bir kimsenin duyguları ile düşünme sürecini bütünleştirerek bireyin daha sağlıklı bir davranışta bulunmasına katkı verir. Bu stile sahip olan kimseler fevri davranmazlar. Önce düşün, sonra yap görüşüne sahiptirler. Duygularını tanıyan ve kontrol edebilen kimseler herhangi bir durum karşısında ani tepkiler vermeden önce bir süre düşünme alışkanlığına sahiptirler. Örneğin okul müdürü tarafından eleştirilen bir öğretmenin öfkelenmesi ve savunmaya geçmesi son derece normaldir. Ancak okul müdürüne hemen tepkide bulunması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kariyer danışmanları alınan dönütün sindirilmesi ve uygun bir yanıtın verilmesinin 1-2 gün alacağını ileri sürmektedirler. Yukarıda tartışılan 4 duygusal stilden hangisine sahipsiniz? İnsanlar genellikle bu 4 stilden birisine mi aittir? Toplumsal yaşam içerisinde bizde değişik duygular uyandırabilen pek çok olayla karşılaşabiliriz. Bir arkadaşımızın vefat ettiğini duyduğumuzda yaşadığımız duygular ile desteklediğimiz bir futbol takımının zaferi karşısında duyduğumuz duygular farklıdır. Ve bu duyguların yönlendirdiği davranışlar da farklı olacaktır. Kısacası zaman zaman biz tüm duygusal stillerin de temsilcisi olabiliriz. Bölüm 8. İnsan ilişkileri ve ilk izlenim. İlk izlenim çok önemlidir. İlk 2 dakika kocaman bir yüreği var sanırsın, sonra bir ömür o yürekte ilk 2 dakikayı ararsın. İlham Berk. İnsanlar dış görünüşleriyle karşılanır, düşünceleriyle uğurlanır. Türk atasözü. Çağdaş toplumlardan mal ya da hizmet üreten örgütlerin hemen hemen tamamı sıradan bir iş gününde binlerce kişiyle iletişim ve etkileşim kurmaktadır. Etkileşimde bulunan kimselerin bir kısmı müşteriler, bir kısmı da potansiyel müşteriler olabilir. İster mal üretsin, ister hizmet üretsin, ister kar amacı gütsün, ister gütmesin. Tüm örgütlerin temel amacı birlikte çalıştıkları kişileri ve grupların sadakatini sağlamak, potansiyel müşterilerin de örgüte kazandırılmasını sağlamaktır. Bu çaba içerisinde örgütün ve örgüt üyelerinin dış dünyaya yaydıkları imajın önemli bir yeri bulunmaktadır. Örgütle ve bir örgüt çalışanıyla gerçekleştirilen ilk temasın bıraktığı izlenim, kişinin kararını etkilemekte ve söz konusu örgüt ile çalışıp çalışmamaya karar vermesine neden olmaktadır. Bu bölümün temel amacı, örgüt çalışanların olumlu bir ilk izlenim yaratmalarını etkileyen önemli etkenler üzerinde tartışmalar yapmaktır. İzlenim nedir? İzlenim, etkileşimde ve etkileşimde bulunduğumuz insanların bizim hakkımızda neler hissettiği ve düşündüğünü tanımlamak için kullandığımız bir kavramdır. İlk kez karşılaştığımız kimseler bizim hakkımızdaki izlenimlerini genellikle konuşma, giyim ve bakım biçimimize dayalı olarak oluştururlar ve bu izlenim genellikle de son izlenim olur. Bu nedenle özellikle aynı örgütte çalıştığımız ve hizmet verdiğimiz kimseler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmak hem bizim hem de çalıştığımız örgütün başarısı bakımından önemlidir. Örgütlerde sağlıklı insan ilişkilerinin geliştirilmesinde de ilk izlenimin etkisi ve katkısı bulunur. İlk izlenim, insanların karşılaştıkları kimseleri algılamaları ve değerlendirmeleri için düşünsel bir çerçeve oluşturmaları olarak da tanımlanabilir. Daha sonra karşımızdaki kimse hakkında elde ettiğimiz veriler ya da göz önünde bulundurulmamakta ya da bu düşünsel çerçeveye uygun hale getirilmek için yeniden yorumlanmaktadır. Güçlü bir izlenim çok kısa sürede oluşur. Hakkımızda asıl göründüğümüze ve nasıl duyduğumuza dayalı olan, çok uzun süre etkisini koruyacak olan görüşler yarım dakika ile 4 dakika arasında edinilir. Hakkımızda bu kadar süre içerisinde edinilen izlenimler ve görüşler ön yargılardan bağımsız değildir. Sakallı olmamızdan tutun da parmağımızdaki yüzüğe kadar pek çok etken hakkımızdaki izlenimin oluşmasında rol oynar. Bu kadar kısa süre içerisinde dünyaya, topluma, doğaya, eğitime, politikaya ilişkin görüşlerimizin hiç önemi olmayabilir. Karşımızdaki kimseler birkaç saniye içinde bizden hoşlanabilir, nefret edebilir ya da yıkılabilir. Bu durum bizim arzu ettiğimiz işi almamızda ya da birlikte çalıştığımız kimseleriyle sağlıklı insan ilişkileri geliştirmemize önemli derecede etki eder. Leonard ve Natalie Zunin, Contact the First 4 Minutes, Temas İlk 4 Dakika isimli kitaplarında bu etkinin 4 dakika engelini tanımlamaktadırlar. Bu nedenle çalışma yaşamındaki başarımızı ve insan ilişkimizi derinden etkileyen ilk izlenim gerçeğine önemli eğilmeli ve özellikle ilk kez katılacağımız ortamlarda ilk kez karşılaşacağımız insanların hakkımızdaki olumlu izlenimden geliştirmelerine yardımcı olmalıyız. İş ortamlarında ilk izlenim. Bir iş ortamında yukarıda söz edilen 4 dakika çoğu zaman saniyelere dönüşmektedir. İletişim kurduğumuz bir satıcı ya da müşteri hakkındaki izlenimimiz daha onu görür görmez şekillenebilir. Bu görüşümü bir anı ile güçlendirmek istiyorum. Bayram için baklava almak üzere uğradığı pastanede pastacı baklavayı yuvarlak bir tepsiden veriyordu. Ve nedense kutuya hep tepsinin kenarlarından kestiği baklavaları koyuyordu. Yumuşak bir ses tonuyla neden böyle yaptığını sorduğumda ben ne yapayım tepsi yuvarlak yanıtını aldım. Tahmin edebileceğiniz gibi bir daha o pastaneye adımımı atmadım. Bu küçük örnek ilk izlenimin iş ortamlarında ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Pastacı ne yazık ki müşterisine yansıttığı olumsuz izleniminin farkında bile değildi. Herhangi bir iş yerine ilk kez giren bir kişi gördükleri ve duyduklarıyla bir izlenim oluşturacak ve gelecekte bu iş yeriyle alışveriş yapıp yapmamaya karar verecektir. Bu nedenle iş yerlerinin temiz, düzenli olmasına ve satış temsilcilerinin güler yüzlü ve saygılı davranmalarına dikkat edilmelidir. Dışarıya yansıttığımız imajı neler belirliyor? İngilizce'de görüntü ya da hayal anlamına gelen image sözcüğünde Türkçe'ye geçmiş olan imaj sözcüğü bir kişiye, gruba, topluma, örgüte ilişkin diğer kişilerin ve grupların zihinlerinde oluşturdukları izlenimleri ifade tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Aslında imaj, İngilizce anlamında içerdiği gibi herhangi bir şeye ilişkin zihnimizde oluşturduğumuz bir görüntüdür. Bu görüntünün olumlu ya da olumsuz, güzel ya da çirkin olması her ne kadar karşımızdaki kişilerin algılarına bağlı olsa da bizim dikkatli ve duyarlı davranışımız söz konusu görüntünün olumlu ve güzel olmasına yardımcı olur. Kişilerin hakkımızda oluşturdukları ya da bizim sergilediğimiz imaj, karşımızdaki kimselerin bize her akıllarını getirdiklerini anımsayacakları ve bize nasıl tepkide bulunacaklarına karar vermelerine yardım eden bir mental resimdir. Eğer çevremize olumlu bir imaj yansıtmak istiyorsak, ki bu bizim iş ve insan ilişkileri başarımızı için önemlidir, mesleki ve insan ilişkileri becerilerimizi yansıtacak bir imaj geliştirmek amacıyla kendimize zaman ayırmamızı zorunlu kılar. Dış dünyaya yaydığımız imajı belirleyen çok sayıda etken bulunmaktadır. Ruiz ve arkadaşları, imajı etkileyen etkenleri bir şekil 8'in birinde görüldüğü gibi bir yapboz gibi algılamaktadır. Şekil 8'in biri, imajı etkileyen temel faktörler. Sesin niteliği, yüz ifadesi, dürüstlük, el sıkışma, versatillik, yetenek, yüzey dili, kendine güven, tavırlar, giriş ve duruş, olumlu tutumlar, giyin ve bakın. Şekilde görüldüğü gibi yazarlara göre bir kimsenin dış dünyaya aktardığı imajı etkileyen etkenler şunlardır. Sesin niteliği, el sıkışma biçimi, yüzey dili, giriş ve duruş, yüz ifadesi, versatillik, kendine güven, olumlu tutumlar, dürüstlük, yeterlilik, tavırlar, giyin ve bakım. Aşağıdaki paragraflarda bu etkenler ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 1. Sesin niteliği. Sesinizin niteliği iletişimde bulunduğumuz kimselere güven, merak, iyimserlik, saygı, olumlu tutumlar, öfke gibi duygularınızı aktarma yollarından biridir. Sesiniz aracılığıyla aktardığımız duygularınız da kendinize ilişkin karşınızdaki kimselerin olumlu ya da olumsuz izlenimler oluşturmasına neden olur. Sesinizin tonu, temposu, yüksekliği ve sözcüklerin doğru söylenmesi, sözel mesajlarınızın anlamını güçlendiren ögelerdir. Özellikle telefon konuşmalarında karşınızdaki kimseler sizin yüz ifadelerinizi, mimik ve jestlerinizi göremediğinden dolayı size ilişkin izlenimlerini sadece sesinizin niteliğine göre oluşturur. Son yıllarda çok yaygınlaşan telemarketing uygulamalarında size mal satmaya çalışan satıcıların konuşmalarına dikkat etmişseniz ne kadar güzel, etkileyici ve sempatik konuştuklarına tanık olmuşsunuzdur. Aynı şekilde yine son yıllarda telefon yoluyla dolandırıcılık yapanlara ilişkin dolandırıcı o kadar güzel ve inandırıcı konuşuyordu ki basiretim bağlandı. Adeta hipnotize oldum türünden nedenler ifade etmektedirler. Şu anda sahip olduğumuz sesi değiştirmemiz olanak dışıdır. Ancak biraz çalışmayla ses tonumuzu, diksiyonumuzu, temposunu daha sempatik hale getirerek daha olumlu izlenimin ortaya çıkmasına katkıda bulunabiliriz. Çalıştığımız örgütlerde ve yaşadığımız yerlerde ideal olarak kabul edilmiş bir ses niteliği tanımlanmamış olmakla birlikte sesimizde en az 4 niteliğin bulunması gerekmektedir. 1. Güven, 2. Heves, 3. iyimserlik ve 4. samimiyet ile sesinizin çevrenize nasıl yansıdığını anlayabilirsiniz. Ses tonunuzu değerlendirin ve yukarıdaki özelliklerin hangilerinin sizde bulunduğunu ya da bulunmadığını saptayın. Sesiniz üzerinde ufak tefek değişiklikler yapmaya çalışın ve bu değişikliklerin çevrenizdeki kimselerle olan iletişiminize katkıda bulunup bulunmadığını belirleyin. Bu çalışmalar sesinizi mükemmel bir hale getirmeyecektir ama daha iyi olacağını söylemek mümkündür. Unutmayınız ki bu gelişme bir gecede olmayacak. Sesinizin kalitesini artırmak epey zamanınızı alacaktır. 2. El sıkışma. Toplumsal yaşam içerisinde karşılaştığımız insanlar ile en çok gerçekleştirdiğimiz fiziksel temas el sıkışmaktır. Birisiyle tanıştırıldığımızda, bir arkadaşımızı gördüğümüzde ya da bir yerden ayrılırken çevremizdeki kimselerle el sıkışırız. Dünya liderleri dostluklarını ve anlaşmalarını perçinlemek için el sıkışarak dünya kamuoyuna poz verirler. El sıkışmak yoluyla karşımızdaki kimseye sıcaklığımızı, ilgimizi ve gücümüzü aktarma şansına sahibiz. Aynı şekilde el sıkışma ile olumsuz duygularımızı da aktarmak söz konusu olabilir. Bununla birlikte pek çok kimse toplumsal ve iş yaşamı boyunca yüzlerce kimseyle el sıkışmalarına rağmen el sıkışmanın olumlu ya da olumsuz imajlara neden olabileceğini pek düşünmez. Reis ve arkadaşları el sıkışmanın ne türlü mesajlar aktarabileceğine ilişkin Zunin ve Zunin'den yaptıkları uyarlamada el sıkışmayla aktardığımız mesajların 5 faktörünün birleşiminden oluştuğunu ileri sürmektedirler. A. Sıkılık derecesi. Genel olarak söylemek gerekirse sıkı bir biçimde el sıkmak mengene gibi değil, karşınızdaki kimseye şefkatle yaklaştığınızı, onu korumak istediğinizi gösterirken çok gevşek olarak el sıkmada o kimseye karşı kayıtsız olduğunuzu gösterir. B. Ellerinizin kuruluk derecesi. Elinizin nemli olması hoş bir izlenim bırakmaz. Elin nemli olması sizin sinirli ve endişeli olduğunuza ilişkin bir izlenim bırakabilir. Ayrıca nemli bir el karşınızdaki kimsenin iğrenmesine neden olabilir. Elinizin normalden soğuk olması olağan dışı durumlarda karşınızdaki kimseyle iletişim ve etkileşim kurmak istemediğinize ilişkin bir izlenimin doğmasına neden olabilir. C. El sıkışma süresi. El sıkışma süresinin ne kadar olması gerektiğine ilişkin bir standart yoktur. Bununla birlikte el sıkışma süresini uzatmak karşınızdaki kimseye olan ilginizin yüksek olduğunu gösterir. D. Elinizi sarma derecesi. El sıkışırken karşınızdaki kimsenin elini iyice sarmalamak, arkadaşlık ve dostluk duygularınızın yoğun olduğuna işaret eder. El sıkışma sırasında yapılan göz teması olumlu bir izlenim oluşturur. El sıkışma süresince göz temasının devam etmesi, iki kimse birbirine selamlarken oldukça önemlidir. Kendi el sıkışma biçiminizi değerlendiriniz. Arkadaşlarınızdan sizin el sıkışma stilinize ilişkin dönütler alın. Stiliniz gerçekten olumsuz bir izlenime neden oluyorsa, bu konuda pratik yaparak el sıkışma stilinizi geliştirebilirsiniz. 3. Yüzey dili. İletişim kurduğumuz insanlara ilişkin düşüncelerimizi geliştirirken dayandığımız iki kaynak bulunmaktadır. Bunlardan biri gerçekler, diğeri de sayıltılardır. Ne yazık ki bu çevremizdeki insanlara ilişkin oluşturduğumuz izlenimler çoğunlukla sayıtılara dayanmaktadır. Henüz tanıma olanağı bulamadığımız, hakkında bilgi sahibi olmadığımız kimselere ilişkin sayıtılara dayalı olarak izlenim ya da düşünce geliştirmek toplumumuzda çok yaygın olarak görülmektedir. İşte sadece sayıltılara dayalı olarak insanlar hakkında düşünceler geliştirmesine yüzey dili denmektedir. İnsanların ne düşündüğüne, değerlerine, tutumlarına, beklentilerine, yeteneklerine göre değil, sadece saç stiline, giysilerine, kullandığı parfüme, takılarına göre oluşturulan izlenim her zaman gerçekleri yansıtmaz. Başka bir deyişle yüzey dili her zaman doğru sonuçlar vermez. İmaj oluşturmada kişinin giyim kuşam biçiminin önemi çoktur. İnsanların giydikleri ve kullandıkları aksesuarlar, o kimsenin saygınlığı ve sevilip sevilmemesini etkileyen önemli bir etkendir. Bu etken iş yaşamında da çok yaygın olarak görülmektedir. Karşılaştığınız kimseler sizin üstünüze başınıza bakarak sizin ekonomik düzeyiniz, eğitiminiz, toplumsal pozisyonunuz, olgunluk düzeyiniz ve hatta ahlaki durumunuz ile ilgili bir dizi yargılara varırlar. Bu nedenle iş yaşamında hakkınızda verilen kararların lehinize olmasına sağlamaya çalışmanızda yarar vardır. Bunun için yapabileceğiniz en önemli davranış iyi giyinmenizdir. Çalışmakta olduğunuz örgütün ve yapmakta olduğunuz görevin gerektirdiği giyim kuşam koşullarına uygun giyinmek, hem örgüt üyelerinin hem de örgüt ile ilişkide bulunan diğer insanların hakkınızdaki izleniminin olumlu olmasına neden olur. Örgütünüzün giyim kuşam standartlarını öğrenmek için sizden daha tecrübeli çalışanları izleyerek onların giyinme tarzlarını incelemeniz yararlı olacaktır. Ayrıca iş için başvurduğunuz örgütün sizinle yapacağı mülakata gitmeden önce birkaç gün önceden çalışmak istediğiniz iş yerine giderek çalışanların nasıl giyindiğine bakmak sizin mülakat başarınızı artırabilir. Giyim kuşamın ve kullanılan aksesuarların olumlu bir izlenim oluşturmadaki önemini vurgulayıcı gardırop mühendisliği kavramı Morlow tarafından önerilmiştir. Kavram daha sonra William Turley, Jacqueline Thompson ve Emily Cho tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde giyim ve bakım konusunda yüzlerce kitap ve binlerce makale yazılmaktadır. Yukarıda belirtilen yazarların üzerinde anlaştıkları ortak noktalar şunlardır. 1. Gardırobunuzun kalitesi dışarıya yaydığınız imajı etkileyecektir. Gardırop bir yatırım aracı olarak düşünülmelidir. Gardırobunuzdaki her bir giysiyi ve aksesuarı inceleyip sık dokuyarak seçiniz. Çünkü karşınızdaki kimseler ilk karşılaşmanızda yeteneklerinizi anlamadan sadece görünüşünüze bakarak hakkınızda yargılarda bulunur. Kaliteli giysiye verdiğiniz paraları kariyer yolunuzda yaptığınız yatırımlar olarak düşününüz. Ucuz giysiler almak size tasarruf yaptığınız izlemini verir. Oysa ucuz giyinmek de kariyerinizde arzu ettiğiniz biçimde ilerlemenin önüne geçebilir. Böylelikle ucuz giysi alarak yaptığınız tasarrufun çok çok fazlasını kaybetmiş olabilirsiniz. Ucuz giysiler çok çabuk niteliğini kaybeder. Eğer paranız az ise daha kaliteli giysiler satın almak sizin için daha ekonomik bir yoldur. 2. Kişisel giysilerinizi ve bakım standartlarınızı çalıştığınız ya da çalışmak istediğiniz örgüte uygun düşecek şekilde belirleyin. Herhangi bir işe başvurmadan önce söz konusu şirkette çalışan kimselerin nasıl giyindiklerini saptayın. Eğer bu konuda kesin bir bilgi edinmemişseniz, toplum tarafından yaygın olarak kabul edilen giyim tarzını seçin. 3. Sahip olduğunuz iş için değil, istediğiniz iş için giyinin. Çalıştıkları pozisyondan memnun olan iş görenler, o pozisyona uygun giysiler giyerler. Eğer bir sekreterseniz ve çalıştığınız kurumda daha üst pozisyonlara yükselmek istiyorsanız, sekreter gibi giyinmekten vazgeçin. Çünkü giyim biçiminiz sizin terfi etmenizi sağlayıcı etkenler arasındadır. 4. Gardırobunuzu seçerken bölgeler arası giyim ve bakım standartlarındaki farklılıkları göz önünde bulundur. Coğrafya insanların giyim biçimlerini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çalışanınızın bölgelerin örfleri, adetleri ve geleneklerine göre iş giysilerini ayarlayın. 5. Gardırop seçmek kişisel bir konudur. Gardırop oluşturmak kişisel bir konudur ve kişinin içinde bulunduğu ortam, yaş, kilo, cilt rengi ve hedefler ve benzeri etkenler tarafından belirlenir. Gardırobunuzu bu özelliklere göre seçmeye özen göstermelisiniz. 6. Bir ticari ya da mesleki bir örgütte en son moda giysileri giymekten kaçının. Çoğu durumlarda iş dünyası giyim konusunda toplumdaki diğer örgütlerden biraz daha tutucu olabilir. Eğer modayı yakından takip ediyorsanız bu sizin hakkınızda kararsızlık ya da samimiyetsizlik izlenimlerinin oluşmasına katkıda bulunabilir. Kısacası iş ortamlarında çok göz alıcı giysiler giymekten kaçınınız. Kısaca söylemek gerekirse bir iş bulmak, çalıştığınız işte sürekliliğinizi sağlamak ve işinize terfi etmek bir dereceye kadar gardırobumuza bağlıdır. İnsanları sadece dış görünüşlerine göre değerlendirmenin yanlış olduğunu kabul etmekle birlikte toplumumuzda bu konuda yaygın bir ön yargının bulunduğunu da unutmamak gerekir. Bundan dolayı size ilişkin ilk izlenimin olumlu olmasını istiyorsanız bu gerçeği göz önünde bulundurarak dış görünüşünüze dikkat etmelisiniz. Nasrettin Hoca'nın Ye Kürküm Ye öyküsü bu konuda verilebilecek güzel örneklerden biridir. 4. Giriş ve duruş. Bir kimsenin odasına girme biçiminiz ve oturma ya da duruş biçiminizin karşısındaki kimseye vermiş olduğu izlenim üzerinde etkisi bulunmaktadır. Öncelikle bir kimsenin odasına randevu alarak gitmek ile çat kapı gitmek arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Randevusuz gitmek ise olumlu bir izlenim oluşturur. Randevulu gidiyorsanız tam zamanında gitmek sizin dakik ve düzenli bir kimse olduğunuzu gösterirken karşınızdaki kimseye önem verdiğinizin de bir göstergesi olabilir. Bu nedenle randevunuza elinizde olmayan nedenlerle zamanında gidememişseniz gecikmenizin nedenini kısa ve özlü olarak açıklamanızda yarar vardır. Oturma ya da duruş biçiminizin de izlenim üzerinde etkisi vardır. Otururken geriye doğru yaslanmak, kolunuzu sandalyenin arkalığına atmak, bacak bacak üstüne atarak oturmak, karşınızdaki kimseye hakkınızda olumsuz bir izlenim verir. Konuşurken karşınızdaki kimseyle göz temasında bulunmak, ellerinizin ve kollarınızın açık bir pozisyonda bulunması, ellerinizi gizlememek, olumlu izlenim bırakırken ellerinizi kenetlemek, kollarınızı bağlamak ve göz temasından kaçınmak olumsuz izlenimin doğmasına neden olur. Odaya girerken ve duruş pozisyonundayken başınızın dik olması, kendinize güven duyan davranışları sergilemeniz olumlu izlenim için gereklidir. 5. Yüz ifadeleri. Giyim, kuşam ve aksesuarlardan sonra en görülen yeriniz yüzünüzdür. İlk karşılaşmalarda yüz ifadeleri karşınızdaki kimselere sizin hakkınızda çok bilgiler verir. İnsanların yüz ifadeleri bir kimseyi sevmede ya da sevmemede önemli bir etken durumundadır. Yüz ifadeleriniz karşınızdaki kimselerin olumlu ya da olumsuz reaksiyonlarını harekete geçirebilir. Sıcak bir gülümseme sizde olumlu, çatık kaşlı bir kimse de olumsuz tepkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yüz ifadeleri insanların iç dünyalarının ve duygularının bir aynasıdır. çatık kaşlar işlerin iyi gitmediğini ve öfkeli olduğunuzu gösterirken sıcak bir gülümseme işlerin yolunda gittiğini ve ortada bir sorunun bulunmadığını gösterir. Yüz ifadeleri çoğu zaman sözel iletişimden daha etkili bir iletişim aracı olabilir. 6. Tavırlar. Tavırlar insanların çevrelerine yaydıkları imaj üzerinde oldukça etkilidir. İlk karşılaşmamızda tavırlarından hoşlandığımız kimselerle arkadaşlık yapmaya, hoşlanmadığımız kimselerle de bir daha bir araya gelmemeye karar verebiliriz. Bir mağazaya ürünleri incelemeye amacıyla girdiğimde başımı dikilip size nasıl yardımcı olabilirim dedikten sonra beni adım adım izleyen bir satış temsilcisinin tavrı beni rahatsız eder. Alıcı olsam bile o mağazadan çıkıp satış temsilcilerinin beni rahatsız etmediği bir mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederim. Bir misafirliğe gittiğimde ev sahibinin zorla bana bir şeyler yedirmek istediğinden nefret ederim. Diyette olduğumu söylediğim halde ama bugün de bozuver diyetini tavrından nefret ederim. Yukarıdaki iki paragrafta insanları rahatsız eden bazı tavırlardan örnekler verilmiştir. Böyle tavırlar günlük yaşamımızda sık sık karşımıza çıkmakta ve huzurumuzu bozabilmektedir. Jonathan Swift'e göre iyi tavırlar insanları rahat ettirme sanatıdır. Çok az kimseyi rahatsız eden kimseler en iyi tavırlara sahip olanlardır. İnsanların kendilerini rahat hissetmeleri iyi insan ilişkilerinin kalbidir. İyi tavırlar sizin olumlu ilişkilere ve saygıya ulaşmanızı sağlayan evrensel bir pasaport gibidir. Tavırlar konusundaki bilgilerimizi geliştirmek, çalıştığımız örgütlerde daha güvenli ve dengeli olmamıza katkıda bulunur. Bu da iş ve insan ilişkileri başarımızın gelişmesine yardımcı olabilir. Kimi zaman etiket olarak da isimlendirilen tavırlar konusunda her şeyi bilmek mümkün olmasa da bazı genel kuralları gözden geçirmekte ve bu kuralları ülkemiz kültürüyle ilişkilendirmekte yarar görülmektedir. İlk kez karşılaştığınız bir kimseye hemen ilk ismiyle hitap etmeyin. İlişkiniz ilerleyinceye kadar yeni tanıştığınız kimselere isimlerinden önce bey, bayan ve benzeri gibi ünvanlar koyunuz. Özellikle iş ortamlarında kendileri istemediği sürece bazı kimselere sadece isimleriyle hitap etmek hoş olmayabilir. İlk isimle hitap, informal ilişkilerin gelişmesinden sonra başlar ve bazı kimseler sizinle informal ilişkilere girmek istemiyor olabilir. Onların bu arzularına saygı göstermek gerekir. Aynı şekilde bazı kimseler ilk karşılaştığınızda yanak yana öpüşmek istemeyebilir. İyice samimi olmadan öpüşme davranışını sergilemeyin. İlk izleniminizi olumsuz olarak etkileyebilir. Bazı kimseler için ilk karşılaşmalarda öpüşmek ve ilk isimlerle hitap etmek daha hoş karşılanabilir ama bunu anlamak kolay değildir. Siz yine de temkinli olun ve ilk karşılaşmalarda resmiyeti terk etmeyin. 2. Müstehcen fıkralardan ve öykülerden kaçının. En çok yaptığımız hatalardan birisi karşımızdaki kimseleri kendimiz gibi zannetmektir. Oysa herkesin farklı ilkeleri, tutumları ve değerleri olabilir. Bu nedenle özellikle iş çevrelerinde ya da yeni tanışmaların yaşandığı ortamlarda açık saçık bir dille konuşmak hizmet verdiğiniz kimselere ve iş arkadaşlarınıza itici gelebilir. Her iş yerinin kendine özgü bir kültürü ve davranış normları vardır. Eski çalıştığınız iş yerinde müstehcen bir dil, fıkralar ve öyküler hoş karşılanabilir ama bunun her iş örgütünde aynı biçimde kabul göreceğini düşünmek hatadır. Açık saçık konuşmak çevrenizdeki kimlere olumlu mesajlar aktarabilir ve size ilişkin geliştirdikleri ilk izlenim olumsuz olabilir. 3. Kesin tutum sergilemekten kaçının. Özellikle din, spor ve siyaset gibi tartışmalı konularda sert ve kasıtlı bireysel görüşlerinizi ifade etmeyin. İş arkadaşlarınız ya da müşterileriniz ile konuşurken kendi politik görüşlerinizin üstüne basa basa vurgulamak, ait olduğunuz partiyi, etnik grubu ya da dini görüşlerinizi savunmak iyi bir fikir olmayabilir. Herkesin sizin gibi düşünmek zorunda olmadığını unutmayınız. Randevu almadan bir kimseyi ziyarete gitmeyin. Randevu almaksızın bir kimsenin ofisine girmek kaba bir davranış olarak kabul edilir ve imajınızı olumsuz olarak etkiler. Yapılması gereken önceden randevu almak ve randevu zamanına sadık kalmaktır. Eğer herhangi bir nedenle geç kalmışsanız da konuşmaya içten bir özür dilemeyle başlamalısınız. 5. Birlikte çalıştığınız kimselere uygun zamanlarda teşekkür edin ve onları yeri geldiğinde takdir edin. Teşekkür maliyeti çok az fakat sonuçları çok kârlı olan bir yatırımdır. İmajınızın olumlu olmasında, sağlıklı insan ilişkilerin gelişmesinde son derece etkili olan teşekkür etme davranışı, birlikte çalıştığınız kimselerin motivasyon düzeylerinde artırıcı bir etki yapar. Teşekkür edilmediği takdirde sağlıklı insan ilişkilerinin tehlikeye düşmesi söz konusu olur. Hemen her biri iyi ve faydalı bir iş yaptığında basit de olsa bir teşekkür almayı ya da takdir edilmeyi bekler. Bu yapılmadığında çabalarının iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından görülmediğini düşünerek örgüt için harcadığı enerjiyi sınırlayabilir. Bu durum kişinin çalıştığı örgüte ve birlikte çalıştığı arkadaşlarına olan bağlılığına zarar verebilir. 6. Karşınızdaki kimseleri rahatsız eden huylarınızın ve alışkanlıklarınızın farkında olun. Bazı durumlarda rahatsız edici alışkanlıklarınız olumlu bir insan ilişkisine sahip olma şansınızı engelleyebilir. Örneğin sesli bir biçimde sakız çiğnemek ve bu sakızı zaman zaman balon yaparak patlatmak, tırnaklarını yemek, parmaklarını çıtlatmak, kafayı kaşımak, herkesin içinde saçını taramak kaçınılması gereken davranışlar ve alışkanlıklardır. Eğer parfüm, kolonya ya da tıraş losyonu kullanıyorsanız işe giderken makul bir miktarda kullanın. Çünkü müşterileriniz ya da iş arkadaşlarınız parfümünüzden rahatsız olabilir. 7. Farklı kültürdeki kimselere karşı dikkatli olun. Tavırlar farklı kültürlerde ve bölgelerde farklılıklar gösterebilir. Sizin için son derece normal olan bir tavır ya da davranış ülkemizin farklı bölgelerinde bir hareket olarak algılanabilir. Ülkemizde iş görüşmeleri için gelen yabancı iş adamlarına Türkiye ve Türkler hakkındaki bazı bilgileri ve uygun davranış biçimlerini içeren kitapçıklar verilir. Bu kitapçıklarda ülkemiz insanlarının nelere önem verdikleri, beden dilini nasıl kullandıkları, yemek alışkanlıkları gibi bilgilerin verilmesi görüşmelerde ortaya çıkacak izlenimin olumlu olmasını sağlamaktadır. Bölüm 9. Takım çalışması ve liderlik. Aşağıdaki örnek olayı pek çok internet sitesinde görmek mümkün. Örnek olayın özelliği takım çalışmasını çok çarpıcı bir biçimde özetlemesi ve somutlaştırmasıdır. Bu nedenle bu bölüme böyle bir örnek olayıyla başlamak yararlı olacaktır. Ördeklerin uçuş yöntemi. Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken V şeklinde bir formasyonla uçtuklarını görmüşsünüzdür. Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar. Araştırma sonucunda şu verilere ulaşmışlar. 1. V şeklinde uçulduğunda uçan her kuş kanat çırptığında arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. Böylece V şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini %70 oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri en fazla yolu grup olarak neredeyse ikiye katlıyorlarmış. Kıssadan ise belli bir hedefi olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen insanlar hedeflerine daha kolay ve çabuk erişirler. 2. Bir kaz V grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor çünkü diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor. Kıssadan ise eğer kafamız bir kaz kadar çalışıyorsa bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli hale getirmeliyiz. 3. V grubunun başında giden kaz hiçbir hava akımından yararlanamıyor. Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Yorulan kaz en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor. Böylece her kaz grubunun her noktasında yer almış oluyor. Kıssadan ise yaptığınız her işi yeri ve zamanı geldiğinde başkasına bırakmak gerekiyor. 4. Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar. Kıssadan ise ilerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına gereksinim duyarız. Bundan alınmamalıyız. Tam aksine böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız. 5. Gruptaki bir kuş hastalanırsa ya da bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta ya da yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene ya da eğer ölürse ölümüne kadar onunla beraber kalıyor ve yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu bularak göçlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Hiçbir kaz grubu kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor. Kıssadan ise adam olmak sadece insanlara özgü değil. 1900'lü yılların başında ortaya çıkan ve kısa sürede üretim sistemlerine yeni düzenlemeler yaparak üretimi çok fazla artıran ve tüm dünyayı etkileyen klasik yönetim anlayışında insan çok önemli bir varlık değildi. İnsanın tembel olduğunu ve yönetim anlayışında tembel olduğunu ve parayla güdülendiğini varsayan bu yaklaşıma göre verimin artırılması ancak iş görenlerin sıkı bir biçimde denetlenmesi ve parayla sağlanabilirdi. Klasik yöneticiler tam anlamıyla bir havuç sopa anlayışına sahiplerdi. Bu nedenle klasik yönetim paradigması iş görenleri bir araya getirerek takımlar oluşturma ve sinerji yaratma gibi bir kaygı taşımıyordu. 1927 ile 1932 yılları arasında Chicago yakınlarındaki Hawthorne kasabasında bulunan Western Electric Company'nin yöneticileri Bell laboratuvarlarında bir dizi deney yapmaya karar verirler. Bu deneyde amaç fiziksel koşullar ile üretim arasındaki ilişkileri belirlemekti. Harvard profesörleri Elton Maya ve Rotlichberger arasında tarafından yürütülen deneyler beklendiği gibi sonuçlanmadı. Fiziksel koşullar ile üretim arasında belirgin bir ilişki bulunmadı. Hawthorne deneyleri tipik bir uyarıcı tepki deneyleriydi. Yani insanlar dışsal bir uyarıcıya tepkide bulunurlar. Eğer siz uyarıcıları kontrol edebilirseniz bireysel çabaları da kontrol edebilirsiniz. Bu mantıkla başlayan deneyler şaşırtıcı sonuçlar üretmiş, ışık miktarı sürekli olarak azaltılmasına rağmen üretim artmıştır. Bu durumun daha ayrıntılı analiz edilmesi sonucunda üretim artışının sadece fiziksel koşulların bir sonucu olamayacağı, daha başka etkenlerin işin içinde olduğu ileri sürülmüştür. Hawthorne deneylerinin bir sonucu olarak araştırmacılar üretim artışının en önemli etkinin grup kimliği duygusu, karşılıklı destek duygusu ve grup üyelerinin arasındaki bağlılık olduğunun konusunda uzlaşmaya varmışlardır. Bu bulgular ışığında takım çalışması toplumsal bilimlerin önemli kavramları arasındaki yerini almıştır. Takım ne demektir? Takım bir örgüt içerisindeki ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelen ve karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen ve birbirlerine bağlı olan iş gören grubudur. Bu grubun takım olabilmesi için bir araya gelen iş görenlerin iyi bir biçimde performans göstermesi gerekir. İş görenlerin takım olarak bir arada çalışmaları, bir yandan örgütsel etkinliklerin etkililiği, diğer taraftan da insan ilişkilerinin sağlığı açısından önemsenmektedir. Örgütsel amaçlara ulaşabilmek doğrultusunda iş görenlerin takımlar oluşturmasının bir takım yararları bulunmaktadır. Öncelikle takım çalışmalarında takım üyelerinin farklı özellikte bulunmaları üzerinde çalışan, amaca ilişkin daha zengin kararların alınmasına katkıda bulunabilir. Çünkü farklı özelliklere ve bakış açılarına sahip olan iş görenlerin alınacak kararların daha rasyonel olmasına yardım edebilecek potansiyelleri bulunabilir. Dolayısıyla takımın elde ettiği sonuçların daha nitelikli olması olasılığı yüksek olacaktır. Ayrıca takım içerisinde her bir üyenin kararlara katılması söz konusu olacağından takım üyelerinin alınan kararları içselleştirmesi ve benimsemesi daha kolay olacaktır. Kararlara katılma aynı zamanda örgüt üyelerinin birbirleriyle daha fazla etkileşiminin yolunu açarken daha sağlıklı insan ilişkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Takım içerisinde farklı niteliklere ve özelliklere sahip bireylerin bulunma olasılığı daha yüksek olacağından örgütün çevresinde gelişen olaylara ilişkin farkındalığın daha yüksek olması beklenir. Takım içerisindeyken takım içerisindeki tartışmalar ile örgütün değişen koşullara daha iyi sağlayabilmesinin yolları daha sağlıklı ve isabetli olarak bulunabilir. Bir başka deyişle tek tek bireylerin çabalarından daha fazlası takım çalışması sonucunda elde edilebilir. Takım içerisinde alınan kararların tartışılarak ve her bir üyenin katılımı sağlanarak elde edilmesi takım üyelerinin saygı gereksinimlerini karşılarken onların motivasyonları üzerinde de olumlu bir katkı yapabilir. Birlikte karar vermek yeni fikirlerin ve çözümlerin elde edilebilmesi bakımından çok yararlı olabilir. Takım çalışması ile iş görenlere ait olma, toplumsallaşma, güvenlik, saygı ve kendilerini geliştirme gereksinimlerini tatmin etme fırsatını yakalayabilirler. Etkili takım çalışmalarında iş görenlerin birbirlerinden öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri sağlanırken bireysel zayıflıkların örgüte ve diğer bireylere zarar vermesinin engellenmesine yardımcı olabilir. Takım üyeleri birbirlerinin öğretmeni olabilir, iletişim ağları genişleyeceğinden dolayı örgüt içinde daha sağlıklı insan ilişkilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Payol, bir örgütte etkililiği sağlamada çok önemli olarak gördüğü 14 ilkesinin içerisinde Esprit de Corps ilkesine dahil ederek takım çalışmasının takım ruhunun birlik ve beraberlik duygusunun öneminin altını çizmiştir. Takım çalışmasının yararları olabileceği gibi eğer takımlar dikkatli bir biçimde tasarlanmaz ve yönetilmezse bir takım dezavantajları da olabilir. Aşağıdaki paragraflarda takım çalışmasının dezavantajları üzerinde durulacaktır. Öncelikle takım çalışması daha fazla zaman gerektirecektir. Tek başına alınan kararlarda uzun uzadıya tartışmalar yapılmadığından kısa sürede karar verme şansı var iken takım çalışmalarında herhangi bir konu üzerinde takım üyelerinin ayrıntılı analizleri ve tartışmaları söz konusu olabilir. Bu da kararların uzun tartışmaların yapıldığı, uzun bir karar verme sürecinden sonra alınmasına neden olabilir. Geç kalmış kararlar bazen sorunların çözümünde yetersiz kalabilir. Kararların alınacağı toplantıların herkese uygun olacak bir zamanda yapılmasının da önünde engeller olabilir. Herkese uygun gelecek bir toplantı zamanı belirlenememesi, takımın eksik olmasına ve dolayısıyla alınacak kararın tam katılım olmaksızın alınmasına neden olabilir. Toplantıların uzun sürmesi, takım üyelerinin örgüt içerisindeki diğer sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilir. Söz gelimi uzun süren toplantılar bir okul ortamında yapılıyorsa, öğretmenlerin derslerini ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmelerini engelleyebilir. Şurası unutulmamalıdır ki toplantılar bir amaç değil araçtır. Uzun toplantılar bizim gerçek amacımızın önüne geçiyorsa, araç ile amaç yer değiştirmiş demektir. Ve bu durum örgüte yarardan çok zarar getirebilir. Toplantıların uzaması ve tartışmaların yoğun olması, takım üyelerinin insan ilişkileri sorunları yaşamalarına neden olabilecek kişilik çatışmalarına zemin hazırlayabilir. Kişilik çatışmaları da giderek takımın zayıflamasına ve takım içerisinde gruplaşmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Takım çalışmalarının doğurabileceği olası sorunlardan birisi de grup düşüncesi olabilir. Jenis'e göre grup düşüncesi herhangi bir grubun gerçekliği yeterince irdelemeden, zayıf etik yargılarla ve kısır bilimsel düşüncelerin ürünü olan kararlar almasına neden olan bir durumdur. Genellikle birbirine çok sıkı bir şekilde bağlı üyelerin bulunduğu gruplarda görülen grup düşüncesinin etkisiyle üyeler söz konusu bağlılığı güçten düşürmemek adına seçenekleri yeterince irdelemeden, sonuçları düşünmeden ve deyim yerindeyse kendilerinden farklı düşüncelere adam yerine koymadan kararlar almakta ve akılcı olmayan eylemlere yönelme eğilimi göstermektedirler. Takımın özellikleri. Bir araya gelmiş her insan grubunu bir takım olarak tanımlamak yanlıştır. Bir iş gören topluluğunu takım olarak tanımlayabilmemiz için bazı özelliklerin bulunması gerekmektedir. Bu özellikler şunlardır. Takımlar en az 2 ya da daha fazla kişiden oluşur. Tek kişilik takım olamaz. Takımın öncelikli olarak bir amacı bulunmaktadır ve takım üyelerinin bu amaca ortak olmaları gerekir. Takımın amacına ortak olmayan bireylerin bulunduğu grubu bir takım olarak tanımlamak söz konusu bile olamaz. Tüm takım üyelerinin belirlenmiş amaç doğrultusunda çalışmaya istekli ve arzulu olmaları gerekir. Takım üyelerinin aynı zamanda hem bireysel hem de ortak sorumlulukları vardır. Bir takım üyesinin bireysel sorumluluğu takımın hedefine ulaşabilmesi için oynaması gereken rol ve davranışlardan oluşur. Takımın ortak sorumluluğu ise öncelikli olarak takımın amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır. Takımın amacına ulaşabilmesi için takım üyeleri tarafından yapılması gereken her türlü işlerde ortak sorumluluk kapsamı içerisindedir. Takımlarda karşılıklı bağımlılık bulunur. Bir takım üyesinin işlevini yerine getirmesi ya da getirmemesi diğer takım üyesinin çalışmasını etkiler. Takım üyelerinin takımın amaçları doğrultusundaki çabalara eşgüdümlenmelidir. Eşgüdüm takım üyelerinin birbirlerinin etkinliklerinden haberdar olmaları olarak tanımlanabilir. Takım içerisindeki eşgüdümü sağlamak genellikle takım liderinin görevidir ve lider takımın hedeflerini sürekli olarak takım üyelerini hatırlatarak ve sağlıklı bir iletişim kurarak eşgüdümü sağlamak durumundadır. Lider takımın amacına ulaştırılması ve sorumluluğunu üstlenmiş bir takım üyesidir. Takım içerisinde her bir üyenin oynamak zorunda olduğu roller bulunmaktadır. Bu roller kişilerin özelliklerine ve niteliklerine göre takım çalışmalarının düşüncesinin öncesinde ya da takım çalışmaları sırasında dağıtılır. Bireylerin oynadıkları rollere dayalı olarak takım içerisinde sahip oldukları statülerde bulunmaktadır. Takım türleri. Günümüz örgütlerinde takım olgusuna verilen önem artmış ve örgütler takımlar temelinden yapılandırılmaya başlanmıştır. Takımların revaçta olmasının temel nedeni Kreitner'a göre takımlara dayalı örgüt yapısının katılımcı yönetimini desteklemesidir. Katılımcı yönetim, iş görenlere iş ortamında daha fazla yetki ve sorumluluk vererek onları güçlendirmek anlamına gelmektedir. Takım türleriyle ilgili olarak alan yazında pek çok farklı sınıflandırma yapılmasına rağmen genel olarak takımlar 4 ana grup altında toplanmaktadır. 1. Problem çözme takımları. Bu gruplar sürekli olmayıp örgütün karşılaştığı sorunları çözmek ya da örgütün gelecekte sorun yaşanmaması için belirli alanlarda kaliteyi ve işleyişi iyileştirme konusunda çalışmak üzere bir araya gelen kişilerden oluşmaktadır. Bu takımların örgütte değişiklik yapma yetkileri çok fazla yoktur ve aldıkları kararlar tavsiye niteliğindedir. Kalite çemberleri bu tür gruplara bir örnek olarak verilebilir. 2. Özerk takımlar. Kendi kendilerini yöneten bu takımlara otonomyada, yüksek performanslı iş takımları gibi adlar da verilmektedir. Bu takımlar kendi normal rutinleri olarak geleneksel yönetim görevlerini üstlenirler. İşin niteliğine göre özerk takımlar 5-30 arası kişiden oluşurlar. Problem çözme takımlarında genellikle gönüllüler çalışırken özerk takımlara takım üyeleri yönetim tarafından atanır. Çok değişik takım alanlarda eğitilmiş olan özerk takımların üyeleri ellerindeki işi bitirdikten sonra rotasyona giderler ve bir başka işi tamamlamaya yönelirler. Bu gruplarda çok sıkı denetim bulunmaz, yöneticiler bir denetmen ya da emirler yağdıran kimseler olarak değil, işleri kolaylaştıran takım üyeleri olarak görülürler. 3. Çok fonksiyonlu takımlar. Bu türlü takımlar ortak bir amaç doğrultusunda çalışan, farklı alanlarda uzman olan kişilerden oluşur. Takım üyeleri arasında araştırmacılardan satış temsilcilerine kadar farklı uzmanlık alanlarına sahip iş görenler bulunur. Bu takımlar üyelerin gönüllülük esasına göre değil, atanma yoluyla oluşturulur. Daha önce belirtildiği gibi özerk takımlar kendi kendilerini yöneten otonom takımlar olmasına rağmen çok fonksiyonlu takımlar özerk olabilirler ya da olmayabilirler. 4. Sanal takımlar. Sanal takımlar özellikle bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkmış takımlardır. Bu takımın üyesi olabilmek için aynı binada, aynı şehirde, aynı örgütte, hatta aynı ülkede bulunmak zorunluluğu yoktur. Bu göre takımın üyeleri elektronik olarak iletişim kurarlar. Günümüzün gelişmiş teknolojilerin bize sunduğu olanakları kullanarak takım çalışmalarının daha hızlı, ekonomik ve etkili olmalarını sağlayabiliriz. Elektronik posta, sesli mesajlar, video konferanslar ve benzeri yazılımların yardımıyla artık iş görenlerin aynı oda içerisinde takım çalışmaları yapmaları gerekmemektedir. Etkili takımların özellikleri. 1950'li yılların sonuna doğru yazdığı Human Side of Enterprise başlıklı kitabında Douglas MacGregor, yöneticilerin insanlar hakkında çok önemli gerçekleri ihmal ettiklerini vurgulayarak etkili çalışma birimlerinin en belirgin özelliğinin amaç birliği olduğunu ifade etmiştir. Ortak bir amaca sahip olan bir çalışma grubunun çok etkili olacağı belirten MacGregor, etkili takımlara ilişkin bazı özellikleri tartışmaktadır. 1. Çalışma yerini, ortamı informal, rahat ve huzurlu olma eğilimindedir. Orada kesinlikle gerilim yoktur. Böyle bir atmosfer insanların ilgisini çeken ve katılmak istedikleri bir çalışma ortamıdır. İş ile ilgili konularda çok sayıda tartışma yapılır. Bu tartışmalara kesinlikle herkes katılır fakat yapılan katkılar grubun görevleriyle ilgilidir. Eğer tartışmalar amacından saparsa bir takım üyesi kısa bir sürede tartışmaya tekrar amacına döndürür. 3. Grubun görevi ve hedefleri tüm üyeler tarafından çok iyi anlaşılmış ve kabul edilmiştir. 4. Üyeler birbirlerini dinlerler, tartışmalar daldan dala atlayarak yapılmaz. Her fikir can kulağıyla dinlenir. 5. Anlaşmazlıklar olur. Grup anlaşmazlıklardan çekinmez ve çatışmadan kaçınıldığını gösteren bir emare yoktur. 6. İnsanlar her bir problem ve hem bir problem hem de grubun işleyişiyle ilişkili olarak fikirlerini ve duygularını özgürce ifade ederler. Çok az kaçınma ve çok az gizli ajanda vardır. Etkili takımların ya da yüksek performanslı takımların ortak özelliklerini Fethullahgil 8 başlık altında toplamaktadır. 1. Katılımlı bir liderlik biçimi, 2. ortak bir sorumluluk, 3. ortak bir amaç, 4. olumlu ve yüksek bir iletişim, 5. görev odaklı bir çalışma, 6. geleceğe yönelik ve değişmeye açık bir potansiyel, 7. yaratıcılık yeteneği, 8. hızlı tepki veya karar biçimi. 1. Katılımlı bir liderlik biçimi. Takım çalışmalarının etkili olabilmesine liderliğin önemli bir rolü bulunmaktadır. Lider takımın amaçlarına ulaşmasını sağlayan, takım üyelerinin çabalarını kolaylaştıran bir takım üyesidir. Liderin takımın amacına ulaştırmasında anahtar rolü demokratik olması ve grup üyelerinin takım çalışmalarına aktif olarak katılmalarını sağlamaktır. Katılıma önem veren bir lider, takımın amaçlarına daha kolay ve hızlı bir biçimde ulaşmasında yardımcı olmasının yanı sıra hem takım hem de örgüt içerisinde sağlıklı insan ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlar. 2. Ortak sorumluluk. Etkili takımların önemli özelliklerinden birisi de tüm üyelerin takımın amaçlarına ve hedeflerine ilişkin sorumluluk duygusuna sahip olmalarıdır. Sorumluluk bir işin yapılma zorunluluğudur. Her bir üye kendilerine verilen rolleri ciddi bir sorumluluk ile yerine getirirse takımın amaçlarına ulaşması daha kolay olacaktır. Amacına ulaşan bir takımın üyeleri arasında dayanışma, iş doyumu, performans ve çaba daha yüksek olur. Ortak sorumluluğa sahip olmayan bireylerden oluşan takımın çabalarının eş güdümlenmesi mümkün değildir. Ortak sorumluluk her bir üyenin işini hakkıyla yapmasını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer takım üyelerinin de sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmesini olanaklı kılar. 3. Ortak amaç. Takım üyelerinin öncelikle takımın amaçlarını kabul etmesi ve bu amaçlara bağlılık göstermesi gerekir. Ortak bir amaca sahip olmayan takım üyelerinden oluşan bir takımın başarılı olabilmesi bir hayaldir. Amaç ortaklığı sağlayabilmek için yöneticilerin daha önceki bölümlerde de tartışıldığı gibi iş görenlerin bireysel beklentilerinin karşılanması konusunda önem vermeleri gerekir. 4. Olumlu iletişim. Tüm ortak çabaların başarısı sağlıklı bir iletişim ile olanaklıdır. Sağlıklı bir iletişim olmaksızın takımlar, hatta örgütler oluşamaz. Takım içerisinde her yöne akan, açık, şeffaf ve net bir iletişim sürecinin hayata geçirilmesi takımın başarısı için son derece önemlidir. Etkili iletişim bireylerin amaç doğrultusundaki katkılarını da en üst düzeye çıkartan ve örgüt içerisinde etkili bir insan ilişkilerinin oluşmasına katkıda bulunan bir etkendir. 5. Görev odaklı çalışma. Takım içerisindeki tüm davranışların temel olarak göreve yönelik olması gerekir. Takım üyelerinin takımın amaçlarına, hedeflerine kilitlenmesini sağlayacak olan bu davranış, aynı zamanda amaçların, hedeflerin içselleştirilmesine de katkı sağlar. Etkili takımlarda üyelerin bireysel beklentileri ile takımın beklentileri arasında bir çelişki bulunduğunda takım üyelerinin öncelikle takımın çıkarlarına yönelmesi söz konusu takımı etkili bir takım haline getiren önemli bir davranış olacaktır. 6. Geleceğe yönelik ve değişime açık bir potansiyel. Takım çalışmalarının amacı sadece karşılaştığı sorunları çözmek değil, etkili takımlar karşılaştığı sorunları çözmeye çalışırken aynı sorunların gelecekte çıkmaması için de çaba sarf ederler. Takımların sadece bugüne değil geleceğe de yönelmeleri içinde bulundukları sistem ya da örgütün etkililiği bakımından gereklidir. Etkili takımlar üyelerini seçerken sadece gönüllülük temeline dayanmazlar. Takımın ve örgütün amacı doğrultusunda iyi eğitim almış ve gözünü geleceğe ve gelişmeye çevirmiş bireylerin seçimine de gayret gösterirler. Takımın ruhuna uygun bireylerin seçilmesinin ardından takım üyelerinin sürekli gelişen ve değişen durumlara karşı sürekli olarak eğitilmesi ve geliştirilmesi de etkili takımların önemli gündemleri arasındadır. 7. Yaratıcılık. Yaratıcılık birbirleriyle ilişkisizmiş gibi görünen kavramlar arasındaki ilişkiyi bulmak ve kullanmak olarak tanımlanabilir. Etkili takımlar birlikte çalıştıkları takım üyelerinin yaratıcılık özelliklerine dikkat ederler ve bu özelliklerini sürdürmeleri doğrultusunda onları teşvik ederler. Etkili takım çalışmalarında iş görenlerin akıllarına gelen fikirleri özgürce söyleyebilmelerinin önü açıktır. İş görenler eleştirildiklerinde, komik duruma düşürüldüklerinde, akıllarına çok yaratıcı fikirler gelse bile ifade etmekten kaçınabilirler. Etkili takımlardaki karar verme oturumlarında beyin fırtınası yöntemine başvurulur. Ayrıca etkili takımlar üyelerine yaratıcı fikirlerini uygulama özgürlüğü de tanıyarak yaratıcılıklarının gelişmesine zemin hazırlarlar. Gerekli görüldüğünde iş görenlerin kişisel gelişim eğitimleri almaları da sağlanır. 8. Hızlı tepki ve karar. Etkili takımlarda değişen durumlarda hızlı tepki verme ya da dinamik bir homeostasis özelliği bulunmaktadır. Katz ve Kahn'a göre homeostasis açık sistemlerin de temel özelliklerinden biridir ve sistemlerin çevrelerindeki değişmelere göre kendi iç yapılarındaki dengeyi sağlamak için gösterdiği çabaları ifade etmek için kullanılır. Etkili takımlarda çevrelerinde değişen durumlara ilişkin kendi yapılarını dengede tutma eğilimine sahiptirler. Aynı şekilde karşılaşılan sorunlara ilişkin alınan kararları sürüncemede bırakılması etkili takımlarda görülmez. Başka bir deyişle etkili takımlar sorunları çözmek ya da sorunların ileride tekrar ortaya çıkmasını engellemek için gecikmeden karar alma alışkanlığına sahiptirler. Örgütlerde takım oluşturmak, oluşturulan takımların belirlenmiş ortak amaçlara ulaşmasını sağlamak, kısacası takımı etkili kılmak bir liderlik fonksiyonudur. Ancak etkili liderliğin varlığında takımların amaçlarına ulaşması olanaklıdır. Liderlik, düzenli olarak toplantılar yaparak hem bireysel hem de takım başarılarını ödüllendirerek, takımın amaçlarını ve takımdan beklentilerini açık ve net olarak tanımlayarak takımların sürekli ve düzenli olarak çalışmalarını sağlar. Takım oluşturma aslında bir liderlik stratejisidir. Bu nedenle aşağıdaki paragraflarda liderlik hakkında tartışmalar ve açıklamalar yapılacaktır. Ancak burada çok geniş olan liderlik konusu tüm ayrıntılarıyla ele alınmayacak, sadece liderlerin takım oluşturma becerileri mercek altına alınacaktır. Takım oluşturma ve liderlik. Liderlik sosyal bilimlerin hemen her alanında en çok tartışılan ve üzerinde en fazla çalışma yapılan konudur. Liderlik çalışmalarının evrimine baktığımızda liderlik konusunun temel olarak 3 evreye ayrıldığı görülmektedir. İlk liderlik çalışmaları liderlerin özelliklerini anlama doğrultusunda yapıldığından özellik yaklaşımı olarak anılmaktadır. Bu yaklaşım liderlerin doğuştan geldiği sayılısına dayanmaktadır. Lider olunmaz doğulur. Bu yaklaşımın temsilcilerine göre eğer liderler doğuştan geliyorsa geçmişteki ve günümüzdeki liderlerin ortak noktalarını ve özelliklerini keşfetmek, liderliği keşfetmek olacaktır. Böylelikle liderlerin tüm özellikleri mercek altına alınmıştır. Ralph Stockdale 1904 ile 1947 yılları arasında özellik yaklaşımcıları tarafından yapılan 120 araştırmayı derleyerek liderlerde bulunan ortak özellikleri 5 kategoride toplamıştır. Bu kategoriler şunlardır. 1. Kapasite, zeka, uyanıklılık, sözel beceriler, orijinallik, yargılama becerisi. 2. Başarı, bilimsellik, bilgi, atletik başarılar. 3. Sorumluluk, bağlılık, inisiyatif, sebat, atılganlık, kendine güven, daha iyiye gitme arzusu. 4. Katılım, etkinlik, sosyallik, eşgüdüm, uyum sağlama, mizah. 5. Statü, sosyoekonomik pozisyon, popülerlik. Liderlik çalışmalarının ikinci evresinde kendilerine davranışçılar adı verilen araştırmacılar damgasını vurmuştur. Özellik yaklaşımcıları liderin ne olduğu ile ilgilenirken davranışçı akımın araştırmacıları ise dikkatlerini liderlerin ne yaptığı üzerine toplamışlardır. Davranışçı akım içerisinde en fazla dikkati çeken Ohio State Üniversitesi'nde çalışmalar yapan araştırmacılar Hemphill, Coons, Halfin, Wiener ve Stockdale olmuştur. Bu araştırmacılar liderlik çalışmalarında yıllarca veri toplama aracı olarak kullanılan Leader Behavior Destruction Questionnaire ölçeğini geliştirmişlerdir. Bu ölçek lider davranışlarını betimleme anketi başlığıyla Türkçe'ye de çevrilmiş ve ülkemizde yapılan liderlik araştırmalarında sıkça kullanılmıştır. Lider etkililiğini ölçmekte kullanılan LDBA'nın ilki boyutu bulunmaktadır. İki boyutu bulunmaktadır. Başka bir deyişle Ohio State araştırmacıları liderlik etkililiğinin iki boyutu bulunduğunu, bu iki boyutta yüksek puanlara sahip olan liderlerin etkili olarak kabul edilebileceğini iddia etmişlerdir. Bu iki boyut yapıyı kurma ve anlayış göstermedir. Yapıyı kurma, örgütün işleyişi için gerekli olan tüm koşulları oluşturmak ile ilgilidir. Amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, rol tanımlarının ve beklentilerin belirlenmesi, hiyerarşinin oluşturulması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, yönetim süreçlerinin örgüt amaçları doğrultusunda işe vurulması gibi örgütsel etkinlikler yapıyı kurma davranışları içerisindedir. Anlayış gösterme ise lider ile çalışma grubu üyeleri arasındaki arkadaşlığı, güveni, içtenliği, ilgi ve saygıyı gösteren lider davranışlardan oluşur. Liderin etkililiği, yapıyı kurma ve anlayış gösterme boyutlarının bileşkesi olarak kabul edilmektedir. Liderin yapıyı kurma ve anlayış gösterme boyutlarındaki becerileri arttıkça liderin etkililiği de artmaktadır. Anlayış gösterme, şekil 9'un 1'i anlayış gösterme, yapıyı kurma ve etkililik ilişkisi. Anlayış gösterme, etkililik, yapıyı kurma. Takım liderinin etkili olabilmesi, yani takımın amaçlarına ulaşmasını sağlaması, yapıyı kurma ve anlayış gösterme boyutlarındaki becerilerine bağlıdır. Bir takım liderinin yapıyı kurma ve anlayış gösterme boyutlarındaki becerilerini artırabilmesi için neler yapması gerekir? Bu sorunun yanıtı aşağıda tartışılmaktadır. Yapıyı kurma becerilerinin güçlendirilmesi. Takım liderinin örgütün ya da takımın yapısı ile kendi liderlik stilinin bütünleştirmesi, takım etkinliklerinin yönlendirilmesi ve eşgüdümlenmesinde etkin bir rol oynayabilir. Takım liderlerinin yapıyı kurma becerilerinin geliştirilmesi doğrultusunda aşağıdaki uygulamalar önerilebilir. 1. Takım liderinin vizyonu ve öncelikleri takıma bildirmesi. Takımın etkili ve verimli olarak çalışabilmesi için amaçların, hedeflerin açık ve net bir biçimde ortaya konulması gerekir. Aksi takdirde takım içerisinde bir belirsizlik ortamı oluşabilir ve üyelerin motivasyonunu düşürebilir. Hedeflerin belirli olmadığı durumlarda üyelerin takıma kendilerini ait hissedebilmeleri zordur. Liderler takım için kendi vizyonlarını değil, üyelerle birlikte belirledikleri vizyona önem vermelidirler. Vizyon geliştirme çalışmalarına tüm üyelerin katılması ve vizyon belirlendikten sonra vizyonun gerçekleştirilmesi doğrultusunda adımların atılması gerekir. Takımın önceliklerinin belirlenmesinde, vizyonun belirlenmesinde, paylaşılmasına bağlıdır. 2. Bireyleri ve takımı amaç belirlemeye teşvik etmek. Amaç belirlemek ve bu amaçlara ulaşabilmek takımın başarı duygusunun gelişebilmesine katkıda bulunur. Motivasyon konusunda da tartışıldığı gibi takım liderinin genel ve kolay amaçlardan çok zor ve belirgin amaçları belirlemesi daha rasyoneldir. 3. Sık sık belirgin dönütler vermek. Dönüt takım çalışanlarına ve performanslarına ilişkin bilgi vermektir. Bu dönütlerin de genelden çok özel dönütler olması daha yararlıdır. Sağlıklı dönütler hem bireysel performansı hem de sağlıklı insan ilişkilerini geliştirir. Dönütlerin yararlı olabilmesi, dönütlerin kişiliğe değil davranışa yönelik olmasına, içinde yargıların bulunmamasına, yerinde ve zamanında verilmesine bağlıdır. 4. Performans sorunlarıyla sıcağı sıcağına ilgilenmek gerekir. Her iş gören kusursuz değildir ve zaman zaman hatalar yapabilir. Performans sorunlarının takımın zarar görmemesi için hemen çözülmesi gerekir. Sürüncemede bırakılan sorunlar hem takıma hem de örgüte zarar verebilir. Performans sorunlarının çözülmesinde temel yaklaşım iş göreni cezalandırmak değil, performansının artırılması olmalıdır. Sorunların çözülmesi benzer sorunların yaşanma sıklığını da azaltabilir. Sorunları çözerken verilecek dönütlerin de yukarıda belirtildiği şekilde yapılması iş göreninin özgüveni, motivasyonu ve bağlılığı açısından da önemlidir. Anlayış gösterme becerilerinin güçlendirilmesi. Takım liderlerinin anlayış gösterme becerilerine olumlu ve üretken bir çalışma çevresinin oluşturulması için gereksinim duyulur. Anlayış gösterme becerileri aynı zamanda takım içerisinde etkili insan ilişkilerinin geliştirilmesinin de önemli bir aracıdır. Takım liderlerinin anlayış gösterme becerilerinin geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir. 1. İş görenlerin başarılarını tanımak. Tanımak, takım içerisinde önemli bir başarı gösteren üyeleri fark etmek ve takdir etmek anlamında kullanılmaktadır. Bir takım üyesinin başarısının fark edilmemesi, onun motivasyonunu düşürebileceği gibi gelecekte yapacağı katkıları da sınırlanmasına neden olabilir. 2. İş görenlerin başarılı olmalarına yardımcı olmak. Bireyin küçük de olsa herhangi bir işi başarması, gelecekte önemli başarılara imza atmasının zeminini oluşturur. Bu nedenle her takım üyesinin başarılı olabilmesi için gerekli koşulların sağlanmasının önemi büyüktür. Bu amaçla liderin yapılan ilk işi sıkı sık analiz etmesi, görev ve sorumlulukları, örgütün politika ve prosedürlerini gözden geçirmesi iş görenlerin başarısı için önemli olabilir. 3. Takım üyelerine özel bir ilgi göstermek. Takım lideri öncelikle takımında bulunan herkesi tanımak zorundadır. Buradaki tanımak yukarıda açıklanandan farklı olarak takım üyesinin özel yaşamına ilişkin bilgilere sahip olmaktır. Takım üyesinin eşinin ve çocuklarının isimlerini ve hobilerini bilmek, ailelerinin halini hatırını sormak ve yaş günlerini kutlamak liderin anlayış boyutunu güçlendirebilecek davranışlardır. Teknolojinin ve özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle iş görenlere ilişkin özel bilgilerin öğrenilmesi ve izlenmesi daha kolay hale gelmiştir. Liderin bu davranışların iş görenlerin takım içerisinde kendisine önem verildiğini algılamasına ve takıma bağlılığını güçlendirmesine neden olabilir. 4. Açık bir iletişim ortamı oluşturmak. Açık iletişimin olduğu örgütlerde şeffaflık vardır ve takım üyeleri istedikleri zaman lidere ulaşabilirler. Açık iletişimin akışı sadece yukarıdan aşağıya değil, her yönedir. Açık iletişim düzeninin bulunduğu örgütlerde ve takımlarda üyeler duygu ve düşüncelerini özgürce ama yargılamadan bağımsız olarak ifade edebilirler. Böyle bir ortam hem takım üyelerinin moralleri üzerinde hem de liderlerin anlayış gösterme boyutu üzerinde etkili olabilir. 5. Takım üyelerinin değerlerini ve tutumlarını öğrenmek. Daha önceki bölümlerde de tartışıldığı gibi değerler ve tutumlar örgüt çalışanlarının davranışlarını yönlendiren önemli güçlerdir. Takım içerisindeki üyelerin hangi koşullarda nasıl davranacaklarını kestirebilmek, onların değerlerinin ve tutumlarının farkında olmak ile yakından ilişkilidir. Takım liderinin birlikte çalıştığı arkadaşlarının tutumlarının ve değerlerinin farkında olması, onlara saygı göstermesi ve onları oldukları gibi kabul etmesi sağlıklı insan ilişkileri açısından önemlidir. Bir takım liderinin kabul etmesi gereken önemli bir liderlik ilkesi şöyle der. Kendi değerlerinizle yaşayın, değer çalışanları da kendi değerleriyle yaşamaya teşvik edin. Etkili takımlar oluşturma ve takım içerisinde liderlik uygulamalarının etkililiğine ilişkin bir başka bakış açısı Paul Hershey ve Ken Blanchard tarafından geliştirilen durumsal liderlik modeli olabilir. Aşağıdaki paragraflarda durumsal liderlik modeli üzerinde durulacaktır. Durumsal liderlik. Durumsal liderlik modeline göre her zaman her yerde etkili olabilecek tek bir liderlik biçimi yoktur. Liderlik etkililiği liderlik davranışları ile asların özelliklerinin iyi uyuşmasının bir sonucudur. Durumsal liderlik modelinin bir başka sloganı da eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranmak kadar adaletsiz bir şey yoktur biçiminde ifade edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi durumsal liderlik modeli liderlik stili ile asların özellikleri arasında bir uyumun yakalanması durumunda liderliğin etkili olabileceğini iddia etmektedir. Bu modelde de davranışçı liderlik yaklaşımlarında olduğu gibi liderliği oluşturan iki temel davranış örüntüsü bulunmaktadır. Bu örüntüler yönlendirici ve destekleyici davranışlardır. Yönlendirici davranışlar atar sözcükleri olarak şunlar kullanılabilir. Yapıyı kurma, örgütleme, öğretme ve denetleme. Çünkü yönlendirici davranış yapıyı kurar, örgütler, asları öğretir ve onların çalışmalarını denetler. Destekleyici davranışın anahtar sözcükleri de şunlar olabilir. Takdir etme, dinleme, soru sorma, açıklama ve kolaylaştırma. Destekleyici davranış da asları takdir eder, onları dinler, dinlerken sorunları ortaya çıkarmak amacıyla sorular sorar, sorunların çözümü için açıklamalar yapar ve asların işlerini kolaylaştırır. Kısaca özetlemek gerekiyorsa, yönlendirici davranış kişilere ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını, nerede ve ne zaman yapacaklarını söylemeyi ve sonra da onların işlerini yaparken yakından denetlemeyi içerir. Destekleyici davranış ise kişileri dinlemeyi, onlara destek ve cesaret vermeyi, karar verme ve problem çözmeye katılımlarını kolaylaştırmayı içerir. Durumsal liderlik modeli çerçevesinde ele alınan 4 liderlik stili bu iki davranışın kesişiminden ortaya çıkmaktadır. Şekil 9'un ikisi durumsal liderlik stilleri. Yüksek, destekleyici davranış, düşük. Düşük yönlendirici, yüksek destekleyici davranış, destekleyici, S3. Düşük yönlendirici, düşük destekleyici davranış, delege edici, S4, düşük. Yüksek yönlendirici, yüksek destekleyici davranış, S2, koçluk edici. Yüksek yönlendirici, düşük destekleyici davranış, yönlendirici, S1, yüksek. Yönlendirici davranış. S1 yönlendirici lider. Yönlendirici liderlik, yüksek yönlendirici ve düşük destekleyici davranışların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Yönlendirici lider takım üyelerine bir takım görevler verir ve görevlerin yapılıp yapılmadığını sıkı bir biçimde denetler. Bu liderlerde destekleyici davranış ya hiç yoktur ya da çok düşüktür. Lider görevi verir, hatta görevin nasıl yapılacağını açıklar. Sonra üyelerin aynı işi yapmasını ister ve üyeler bu işi yaparken onları izler. S2 koçluk edici lider. Koçluk tarzı liderlikte hem yönlendirici hem de destekleyici davranış yüksek düzeydedir. Lider görevler ve yönergeler vermeye devam eder, görevin başarılmasını sıkı bir biçimde izlemeyi sürdürür. Fakat aynı zamanda kararları açıklar, önerileri alır ve takım üyelerinin gelişimini destekler. S3 destekleyici lider. Stil 3 liderlikte destekleyici davranış, yüksek yönlendirici davranış ise düşük düzeydedir. Destekleyici lider takım üyelerinin görevini yapma doğrultusundaki çabalarını kolaylaştırır. Onları destekler ve karar verme sorumluluğunu takım üyeleriyle paylaşır. S4 delege edici lider. Yetki devredici liderlik olarak da tanımlanabilecek olan bu liderlik stilinde hem yönlendirici hem de destekleyici davranış düşük düzeydedir. Lider karar verme ve problem çözme sorumluluklarını takım üyelerine devreder. Durumsal liderliğin tanımlandığı bu 4 liderlik stilini bilmek kadar bu liderlik davranışlarının kimlere uygulanacağının bilinmesi de önemlidir. Hangi liderlik stilinin kimlere uygun düşeceğinin ortaya çıkartılabilmesi için takım üyelerinin gelişim düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Gelişim düzeylerinin belirlenmesi. Takım üyelerinin gelişim düzeylerinin belirlenmesinde iki temel boyut kullanılabilir. Bir yeterlilik ve iki adanmışlık. Yeterlilik bilgi ve deneyimden oluşmaktadır. Başka bir deyişle bilgi ve deneyim arttıkça kişinin yeterlilik düzeyi de yükselmektedir. Adanmışlığı oluşturan değişkenler ise özgüven ve motivasyondur. Bu iki temel boyutun kesiştirilmesiyle 4 gelişim düzeyi ortaya çıkmaktadır. Ve her bir gelişim düzeyi farklı bir liderlik türünde gereksinim duyacaktır. Şekil 9'un 3'ü, hangi gelişmişlik düzeyine hangi lider davranışı? Düşük adanmışlık, düşük özgüven artı motivasyon, yüksek yeterlilik, yüksek bilgi artı deneyim, destekleyici koçluk, düşük yeterlilik, düşük bilgi artı deneyim, delege edici, yönlendirici, yüksek adanmışlık, yüksek özgüven artı motivasyon. Yukarıdaki şekilde yeterlilik ve adanmışlık boyutlarının kesiştirilmesiyle ortaya çıkan 4 alan, 4 gelişmişlik düzeyini temsil etmektedir. G1 düzeyinde bulunan kişi yüksek adanmışlığa yani yüksek özgüven ve motivasyona sahipken düşük yeterliliğe, düşük bilgi ve deneyime sahiptir. Mesleğe ve yeni başlayan öğretmenler bu alana yani G1 alanına örnek olarak verilebilir. Bu durumdaki takım üyelerine en uygun düşen liderlik stili yönlendirici liderlik olacaktır. Özgüvenleri ve motivasyonları çok yüksek fakat bilgi ve deneyimleri çok az olan ergenlik çağındaki gençler de bu gelişim aşamasındadır. Ve kendilerini yönlendirmeye çalışan ebeveynleriyle sürekli çatışmalar yaşarlar, ebeveynlerin kendilerini toy, tecrübesiz olarak görmelerinden rahatsızlık duyarlar. G2 düzeyinde bulunan kişi hem düşük adanmışlığa hem de düşük yeterliliğe sahiptir. Bu alana örnek olarak matematiği sevmeyen, yapabileceğine inanmayan ve öğrenmek istemeyen aynı zamanda da matematik temeli olmayan öğrencileri görebiliriz. Bu öğrencilerin koçluk tarzı bir liderliğe gereksinimleri vardır. Koçları bir yandan onların eksik olan matematik bilgilerini tamamlarken, diğer yandan da düşük olan motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırma yolunda yardımlarda bulunur. G3 gelişmişlik düzeyindeki kimselerin yeterlilikleri yüksek ancak özgüvenleri ve motivasyonları düşüktür. Bu kimselere en uygun gelen liderlik, destekleyici liderliktir. Destekleyici liderin kişiye bilgi vermesi gerekmez. Bilgi düzeyleri zaten yüksektir. Kişinin özgüvenini ve motivasyonunu artırıcı yöntemlere başvurur. Böylelikle kişinin G4 bölgesine gitmesinin yolunu açar. Bu alana verilebilecek örnek futbol dünyasında bolca bulunmaktadır. Söz gelimi çok yetenekli ve tecrübeli bir futbolcunun teknik direktör tarafından oynatılmaması ve sürekli yedek kulübesinde oturtulması onun özgüvenini ve motivasyonunu sarsıcı bir etkendir. Bu futbolcunun tekrar G4 aşamasına gitmesi için teknik direktörün onun yedek kulübesinde oturtması yerine ona güven aşılaması ve motivasyonunu artırması daha yararlı olur. Son gelişmişlik düzeyi olan G4'te bulunan kişi hem bilgi ve deneyim hem de özgüven ve motivasyon bakımından üst düzeydedir. Bu düzeydeki kimselere yapılabilecek çok fazla yardım yoktur. Zaten en gelişmiş düzeyde bulunan bu kişiye lider yetkilerini devreder, karar verme ve problem çözme sorumluluğunu onlarla paylaşır. Bu alana verilebilecek örnek tecrübeli ve eğitime kendisini adamış bir öğretmendir. Okul yöneticisinin ya da liderinin bu öğretmene verebilecek çok fazla bir şeyi yoktur. Bu kimselere yolunuz açık olsun demekten başka bir yol yoktur. Modelin püf noktası şudur. Kişilerin gelişmişlik düzeyleriyle liderlik tarzlarının birbirlerine denk düşmesi gerekir. Eğer G4'te bulunan bir kişiye yönlendirici liderlik tarzını uygularsanız o kişinin özgüvenini ve motivasyonunu düşürürsünüz ve G3'e gerilemesine neden olursunuz. Amaç G1'den aldığımız bir bireyi G4 düzeyine çıkarmaktır. Şurası unutulmamalıdır ki takım üyeleri ya da öğrenciler her alanda ya da her derste tek bir gelişmişlik düzeyinde bulunmazlar. Söz gelimi bir öğrenci matematik dersinde G2'de bulunurken fen bilgisi dersinde G4 düzeyinde olabilir. Bu durumda matematik öğretmeni ona koçluk tarzındaki liderlik davranışları gösterirken fen bilgisi dersinde delege edici liderliği tercih etmelidir. Sürücü kursundaki direksiyon öğretmeni yönlendirici liderlik yapmak zorundadır ve öğrenci direksiyona geçtiğinde onun davranışlarını sürekli olarak izlemeli ve hatta hata yaptığında kendi ayağının altında bulunan yedek fren pedalını kullanarak kazayı önlemelidir. Durumsal liderlik uygulamalarının takım etkililiğini ve insan ilişkilerini geliştirme potansiyeli yüksektir. Takımlar içerisinde de farklı bilgi ve deneyime, farklı özgüven ve motivasyona sahip üyeler bulunacaktır. Liderlik stilinin doğru olarak belirlenmesine kendisine yardımcı olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta takım üyeleriyle takım liderleri arasında bir ortaklığın oluşturulmasıdır. Ortaklığın ne anlama geldiğini bir örnekle açıklamak daha yararlı olacaktır. Varsayalım ki bir takım lideri olarak Ayşe Hanım'ın G1 düzeyinde olduğunu saptadınız ve ona yönlendirici liderlik uygulamaya başladınız. Bütün gün Ayşe Hanım'ın etrafında dolanıyor ve onun ne yaptığını, nasıl yapacağını sürekli olarak izliyorsunuz. Bu durumdan Ayşe Hanım pek memnun olmayacaktır. Kendi kendisine bu adam neden sürekli beni izliyor, açığımı mı yakalamak istiyor gibi sorular soracak ve kaygı geliştirecektir. Bu kaygıları Ayşe Hanım'ın hata yapmasına da yol açacaktır. Aynı şekilde takım lideri olarak Ali Bey'in G4 düzeyinde olduğunu belirlediniz ve ona da yetki devredici liderlik uyguluyorsunuz. Ali Bey'in yanına hiç gitmiyorsunuz. Biliyorsunuz ki Ali Bey işleri kendi başına da çok düzgün bir biçimde yapacaktır. Ancak Ali Bey bu durumdan hoşnut olmayacaktır ve kendi kendine neden kimse benim yanıma gelmiyor ve ne yaptığımla ilgilenmiyor? Acaba beni gözden çıkardılar mı? Benim yaptıklarım onların ilgisini çekmiyor mu? Gibi sorular soracaktır. Şimdi senaryoyu değiştirelim. Ayşe Hanım'ı çağırıp ona bakın Ayşe Hanım siz göreve yeni başlamış bir iş görensiniz. Özgüven ve motivasyonunuz oldukça yüksek. Ancak bilgi ve tecrübeniz aynı derecede değil. Bu nedenle sizin çalışmalarınızı yakından izleyeceğim ve ihtiyaç duyduğunuzda size yardım edeceğim. Benim amacım sizin açığınızı yakalamak değil, size rehberlik etmektir. İkimizin de sorumluluğu bu takımın amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır. Şeklinde bir konuşma yaptığınızda Ayşe Hanım artık sizin kendinizi denetlemenizden rahatsızlık duymayacaktır. Ayşe Hanım'a yaptığınız gibi Ali Bey'e de şöyle bir konuşma yaptığınızı varsayalım. Ali Bey, siz çok deneyimli ve bilgi bir arkadaşımsınız. Aynı zamanda özgüveniniz ve motivasyonunuz da oldukça yüksek. Sizin bana pek gereksiniminiz yok. Siz tek başınıza benim yardımım olmaksızın da kendi sorumluluklarınızı kusursuz olarak yapabilecek düzeydesiniz. Sizin çalışmalarınızı denetlemeye gerek duymuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Bu durumda Ali Bey sizin onu denetlemediğinizden ve onun yanına gitmemenizden artık rahatsızlık duymayacak, bilakis mutlu olacaktır. İşte takım liderinin ikinci senaryodaki davranışlarını ortaklık kurma olarak adlandırabiliriz. Ortaklık kurma şeffaflıktır ve gizli bir gündemin bulunmadığının açıklanmasıdır. Başka bir de işte kartların açık olarak oynanmasıdır. Takımın önemli bir üyesi olmak. İş yaşamında bir örgüt ya da takım üyesinin başarısı, onun etkililiği ve önemli bir takım üyesi olmasına bağlıdır. Etkili ve önemli bir takım üyesi olabilmek için ne yapılmalıdır? Bu soruya verilebilecek pek çok yanıt olmakla birlikte, burada Koistenbaum'un öneri niteliğindeki yanıtı özetlenecektir. 1. Takım içerisinde bir clean ya da alt grubun parçası olmaktan kaçının. Bir clean ya da alt grubun parçası olarak takım çalışmalarına katılmak diğer takım üyelerinin size olan güvenini ve saygısını azaltabilir. 2. Takımınızı sabote edebilecek bir eylemden kaçının. Takım arkadaşlarını sürekli olarak eleştirmek, yargılamak, onlar hakkında dedikodular yapmak gibi yıkıcı davranışlar, takım çabalarının altını oyan ve takımı etkisiz hale getiren davranışlardır. 3. Etkili takım üyeliğinin takım üyeleri arasındaki dürüst ve açık iletişime bağlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bunun için daha önceki bölümlerde tartıştığınız kendini açma konusunu aklınızdan çıkarmayın ve gerekli olduğu zamanlarda yapıcı olarak kendinizi açın. 4. Bir takım üyesi olarak güçlü inançlarınızı, yaratıcı çözümlerinizi ve fikirlerinizi bastırma gereğini hissetmeyin. Eğer takımınızda sizin doğru olarak görmediğiniz bir karar verilmeye çalışılıyorsa itiraz etmekten ve kendi görüşlerinizi ifade etmekten kaçınmayınız. Ayrım sonu sayfa 190.